Merhaba herkese, iyi akşamlar. Bugün 9 Aralık 2025, Bağımsız Hareketimizi Bakımsız Bırakmasak oturumlarımızın dördüncüsündeyiz. Oturum başlarken ses ve görüntü kaydı aldığımızı ve bu kayıtları Engelsiz Erişim'in web sayfasında, sosyal medya hesaplarında, YouTube kanalında ve dünyayaseslen.com gibi çeşitli platformlarda yayınladığımızı belirtmek isterim. Dolayısıyla burada katılan arkadaşların seslerini, adlarını açıyorlarsa videolarını bu platformlarda yayınlamayı, kayıt altına almayı kabul ettiklerini, onayladıklarını varsaymış oluyoruz. Eğer buraya katıldığınız halde onay vermiyorsanız kaydınızın alınmasına ve sesinizin yayınlanmasına, görüntünüzün, program sonrasında yorumlarınızı ve katkılarınızı verebilirsiniz. Kayıt tamamlandıktan sonra da bunu yapabilirsiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Daha önceki 3 hafta daha çok içsel deneyimlerimizden, motivasyonlarımızdan, bunların bir kısmı engelleyicilerimizden de ve aynı zamanda ilk bağımsız hareket deneyimlerimizden bahsetmiştik. Bugün de yavaş yavaş artık giriş yapıyoruz. Beceri kazanma kısmına giriş yapıyoruz. İlk başlarda da söylemiştim. Bağımsız hareket ille de sokakta tek başına olmak anlamına gelmiyor. Tabii ki sokakta tek başına hareket etmeyi istediğimiz herhangi bir yere, bulunduğumuz mahallede, şehirde, ülkede ya da dünya üzerinde herhangi bir yere gidebilmek için bütün bu becerileri kazanıyoruz. Fakat aslında evimizin içinde de hareket ettiğimizde, tek başımıza hareket ettiğimizde bağımsız bir şekilde hareket etmiş oluyoruz. O yüzden eğer oradan başlıyorsa bağımsız hareket, önce bir küçük ölçekte de olsa oralara bir bakmak gerekir. Orada hangi becerilerimiz bizi, neler bizi hareket ettirebiliyor, neler sayesinde hareket ediyoruz, bunları bilirsek daha ölçekleri büyütebiliriz. Yani mesafeleri, uzaklıkları ya da basitten karmaşığa doğru daha karmaşık yerlere gidebilmeyi kazanabiliriz gibi bir varsayımla bugünkü oturuma başlamış oluyoruz. Sizden şunu hayal etmenizi isteyeceğim. Sanırım buradaki herkes evinde rahat hareket ediyordur. Önce onu sorayım. Var mı evinde bir odadan diğerine giderken yardıma ihtiyaç duyan, birinin koluna girmeye ihtiyaç duyan birimiz var mı? Olabilir. Mesela yeni kör olmuşuzdur. Bu da mümkün. Ya da başka bir eşlik eden engelimiz, farklılığımız vardır. Bu da mümkün. Var mı aramızda evde tek başına değil de birinden yardım alarak bir yerden bir yere gitmesi gereken? Sükut ikrardan mı geliyor? Yani kimse konuşmadığında buradan anlamam gereken şey olmadığı mı? Yoksa hepiniz gittiniz mi? Bir ses verin arkadaşlar.
Rahat hareket edeceğini düşündüğüm için ses vermedim açıkçası.
Peki. Buradasınız ve evde tek başına hareket etmeyenimiz sanırım yok. Olabilir. Dediğim gibi bu söylenmeyecek bir şey, söylenmeyecek kadar utanılacak bir şey de değil. Bu kaydı dinleyenler arasında da olabilir. Öyleyse bile sadece şöyle bir şey yapmanızı isteyeceğim. Aşağı yukarı bulunduğunuz önce odadan başlayalım. Şu anda hali hazırda bu kaydı dinlerken ya da siz buradakiler burada bulunduğunuz yerde otururken bulunduğunuz odanın içindeki eşyaların yerlerini, size göre konumlarını böyle bir zihninizde canlandırmanızı isteyeceğim. Odanın aşağı yukarı büyüklüğünü, sizin bu odanın neresinde olduğunuzu, örneğin odanın büyük olasılıkla dört bir yanında duvarları vardır. Duvarlara uzaklığınızı tahmini, uzaklığınızı düşünmenizi isteyeceğim. Ben kısaca kendi odamdan, bulunduğum odadan bahsetmek istiyorum. Bu oda yaklaşık 3,5 metreye 5 metre filan civarında, 5 değil daha uzun, 6 metre civarında bir oda, evin salonu ve ben bunun kısa kenarında oturuyorum şu anda. Arkamdaki duvara, şöyle yine de bakayım da, muhtemelen 50 santim civarında uzaklıktayım. Ve şeyin aşağı yukarı, kısa kenarın aşağı yukarı tam orta noktasındayım. Sağımda ve solumda, işte eğer burası 3,5 metre ise yaklaşık olarak işte 1-2 metreye yakın var, mesafe var. Sağ tarafımda cam, sol tarafımda kapı var. Yani kapı uzun kenarın bir köşesinde duruyor. Bu odanın içinde ben bir koltukta oturuyorum. Sağ tarafımda biraz 50 santimetre ötede oturduğum koltuğun 50 santimetre ötesinden başlayacak şekilde bir piyano var. O bir girintide yer alıyor camın önünde. Onun bitiminde yaklaşık bir 50-60 santimetrelik hala bir boşluk var ve o girinti tamamlanıyor. O girintinin devamında da kalorifer başlıyor. Girintinin mesafesi yaklaşık olarak 70 santim filandır. Ve o bittikten sonra hala bir 1,5 metre kadar oda devam ediyor. Orada da işte iki tane koltuk var, tekli koltuk. Şu anda benim bulunduğum yerin tam karşısına denk geliyor. Oradan geri gelirken, yani benim solumda şu anda oturduğum koltuğun bir diğeri var ve bana dikey olarak uzanıyor. Ondan bu tarafa bana doğru yaklaştığımızda, kapıya doğru yaklaştığımızda da bir sehpa var. Böyle bir odadayım. Odaya girdiğim zaman karşımda, hemen önümde şu anda oturduğum kanepe uzanıyor. Benden ileri doğru uzanıyor. Ve tam karşımda da az önce bahsettiğim piyano bulunuyor. Tam da önümde bir masa var. Çok büyük olmayan. Şöyle bir bakayım. Muhtemelen 1'e 70 santim civarında bir masa var. Koltuğa, karşı taraftaki koltuklardan birine gidecek olsaydım, ayağa kalkıp masanın solundan, sağ tarafından da geçebilirim ama sağ tarafı biraz dar, solundan geçip düz yürüyüp yaklaşık bir 2 metreye yakın bir mesafe düz yürüdükten sonra tekli koltuğu bulurdum. Ve diğer koltuğun, benim şu anda oturduğum uzun olan koltuğun önünden boyuna geçmiş olurdum. Biraz karmaşık anlattığımın farkındayım. Benim zihnimde bu şekilde yer ediyor. Sizin bulunduğunuz odalarda neler var? Söz almak isteyen varsa.
Anlatabilirim hocam, müsaade ederseniz.
Tabii, buyurun.
Yurt odasında kalmaktayım. Diğer odalara göre daha büyük bir oda. Engelli odası olarak da geçtiği için muhtemelen alanı, eni ve boyu daha geniş. Ortadaki yatakta yer alıyorum. Detay verelim mi? Hı hı. Ortadaki yatakta yer alıyorum. Hı hı. Sağımda ve solumda iki tane yatak var. Yaklaşık araları 1,5 metre kadar var. Hı hı. Yatakların 3 tanesi benim yatağımla birlikte, 3 tanesi yan yana hizalanmış durumda. Hı hı. O yan yana hizalanmış yatakların karşısında giysi dolaplarımız yer alıyor. Hı hı. Bu yataklarla giysi dolaplarının arası yaklaşık tahmini 2,5-3 metre civarında.
Yani bir yatak boyundan biraz daha uzun.
Evet, doğru. Hı hı. Evet.
Bayağı geniş bir odanız varmış.
Evet evet, o yüzden geniş bir odaya sahibiz. Çapıyla kapıdan girip direkt yürüdüğümüzde bizi cam kenarında bir yatak daha var. O karşılıyor ve orada da camlar, 2 tane penceremiz var. Pakben pencere. Onlar sıralanıyor. O yatağa geldiğimiz zaman elimizi veya kendimizi sağ tarafa atarsak dörtlü çalışma masaları yer alıyor. 4 tane birbirine böyle bitişik. Dört tane çalışma masaları. Nasıl yani hocam?
Bölünmüş, bütün bir oda değil, değil mi?
Hayır hocam, bölünmüş değil. Bütün bir oda.
Tamam.
Kapıdan girip 1-2 adım atıp solumuza yöneldiğimizde ise affınıza sığınarak söylüyorum, bizi tuvalet ve banyo kapısı karşılıyor. Genel hatlarıyla oda bu şekilde, ama odanın kapısıyla penceresi arasındaki mesafe sizin de dediğiniz gibi belki 5,5-6 metre de olabilir. Tam emin değilim ondan.
Yani kapının tam karşısında pencere mi var?
Evet, o pencere var. O pencerenin kenarında bir yatak var. Ayrıca o yatağın solunda da bir yatak var.
Hı hı. Ve o yatağın solunda aslında 3 tane birbirine paralel yatak var, doğru mu?
Evet, doğru anladınız. Hı hı. Çok güzel
tespit. Ortadaki de sizinki.
Evet, doğru.
Ve o da solunuzda kalıyor.
Evet, doğru.
Dolayısıyla siz yattığınızda solunuzda pencere, sağınızda da tuvalet ve banyonun duvarı.
Çok güzel bir tespit. Tebrik ederim. Doğru bir tespit yaptınız.
Tamam. Buyurun İbrahim Bey.
Vallahi hocam, benim oda biraz küçük. Tarif etmek gerekirse. Hı hı. Kapıdan içeriye girince direkt beni dolap karşılıyor sol tarafından.
Solunuzda dolap. Hı hı.
Evet. O da o kadar küçük ki, yani kapıdan içeriye girdiğimde sağ tarafı direkt masa karşılıyor. Masamız. Hı hı. Onun sağ tarafında koltuk var. Küçük bir koltuk. Onun sağ tarafında büyük bir kanepe var. Hı hı. Dolabımın ilerisinde de şey var. Ranza var. Hı hı. Ondan sonra...
Ranzanın... Bir soru soracağım.
Ha, buyurun.
Odaya girdiğinizde dolap solunuzda ya.
Evet.
Dolabın kapağı mı hemen solunuzda? Yani...
Tüm haliyle.
Hayır, demeye çalıştığım şey, dolabı açmak istediğinizde
Hı-hı.
Sola dönmeniz yeterli mi? Yoksa sola dönüp tekrar sola mı dönmeniz gerekir?
Hayır, sadece tek sola dönmem yeterli.
Peki, yani odaya girdiğinizde dolabın kapakları hemen solunuzda.
Evet.
Dokunmak isteseydik hemen kapağına dokunurduk. Dolabın
Aynen.
yan tarafına değil.
Yani önce kapak karşılar, sonra eğer devam etmek isterseniz
Tamam.
dolabın sol tarafındaki yanında kapının arkasında kalıyor diyeyim ben size.
Tamam.
Aynen.
Peki, o
Sonra işte...
zaman yatağınızda hemen bunun bitiminde mi?
Evet.
Ve dikey
Harika.
olarak uzanıyor.
Harikasınız gerçekten, aynen.
Tamam. Aslında sizin anlattıklarınızdan dinlemeye çalışıyorum bunu.
Yani demek ki güzel anlatabilmişim ki siz de bayağı durumu
Evet,
analiz
süper.
ettiniz yani.
Teşekkür ederim. Ve sağ tarafta
Ben
da
teşekkür ederim.
bir masa, koltuk ve bir tekli koltuk ve bir büyük koltuk var, doğru mu?
Doğrudur. Onun yanında da kalorifer var. Kalorifer var.
Kalorifer nerede?
O da tam ortada. Köşede.
Yani kapıdan girdiğinizde karşınızda mı kalıyor?
Kapıdan girdiğimde tam karşıda dümdüz gideceğiz. Biraz 5 metre falan. Çok az. Orada pencere falan var. Zaten tek penceremiz var. Yani odanın genel hali bu.
Peki, çok güzel.
Aynen.
Yani
Eğer
bunu
sormak istediğiniz bir şey varsa.
kafanızda
Tabii
canlandırabiliyorsunuz. Ve
tabii.
öyle ki bize anlatabildiniz.
Evet. 3 yıldır oturuyoruz. Yani 3 yıldır taşındık. Burayı ezberlemem takribi bir gün sürdü. Hatta bir günden daha az.
Harika, çok güzel.
Aynen. Öyle bir durum.
Ben yeni bir eve taşındığımda bazen şey olur, alışkanlıkla seni bileyim, yataktan kalktığımda şeye mi gideceğim, banyo için sağa mı gidecektim, sola mı gidecektim, bazen şaşırırım. Çok da ev değiştirdim hayatım boyunca. Size de olmuş muydu?
Olmaz mı? Yani oryantasyon sıkıntıları her zaman oluyor ister istemez. Yani çalıştığımız kurumlarda olsun, yeni yerlerde olsun. Yani hani kendi evimizden ziyade işte abimin evi, ablamın evi, arkadaşlarımın evi. Yani her zaman hani misafir olarak gidiyorum ya. Bazen hani ezberlediğim zamanlarda oluyor ama amiyane bir tabirle hani işi tembelliğe vurup bazen
İnsan
nasıl olsa
her zaman
gezmeye geldim
aklında
falan.
şey
Heh.
yapmıyor, yani bir harita
Aynen, insan bazen
tutturmuyor.
umursamıyor falan. Hala bu neredeydi falan dediğim de oluyor yani bazen zaman
Ne de
zaman.
olsa ben onun evde yalnız değilim, illa birisi söyleyecek diyorsunuz.
Hani misafirlik olduğu için hani fazla da pek karışmak istemiyormuşsun gibi bir durum söz konusu oluyor diyebiliriz. Belki
Peki,
de bu
teşekkürler.
genel olarak düşündüğümüzde yanlış olabilir belki ama bilmiyorum. Bu
Peki,
yanlışı da en kısa zamanda
teşekkürler.
çözmekteydim.
Yanlışlıkları,
Rica ederim.
doğruluklarını az sonra bir konuşuruz.
Peki, iyi çalışmalar.
Ben teşekkür
Bir
ederim.
şey dilemeli.
Buyurun.
Sadece farklı eve değil, kendi odamız dışında oldu da salonda uyuyakaldık ya da farklı bir yerde. Bu gece uyanınca bir an işte ben neredeydim, ne taraf lavabodaydı gibi şeyler. Bu kendi evimizde tekken de oluyor farklı yerde uyuduğumuzda.
Ha tabii, uyku sersemliği zaten öyle bir şey, hatta yani nerede uyandığınızı bilmediğiniz o bir süre, onu şey yapmadığımız zamanlarda oluyor, doğru söylüyorsun.
Şimdi söz alabilir miyim ben?
Tabii, buyurun.
Toplantınıza ilk kez katılıyorum. Kendimden biraz tanıyan arkadaşlar bilirler ama tanımayanlar
Hoş
için
geldiniz.
bahsedeyim. Hoş buldum. Öncelikle çalışmalarınızda ve emeğiniz için çok teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederiz katkı verdiğiniz için.
Yaklaşık 26 yıldır, yani 15 yıl kurum avuka serbest avukatlık yaptım. 10 yıldır da bir kurumda avukat olarak çalışıyorum. Sinop'tayım. Şimdi şöyle yön bulma noktasında gerçekten çok beceriksizim. Yani işte daha önceden şu tarafa gitmiştik, bu tarafımızda 5 metre, ha, özellikle bu işte 5 metre sağında, 3 metre solunda olayı beni gerçekten çok şey yapıyor. Hatta bazı arkadaşlar kabartma harflerle yön bile çiziyorlar. Ben o kadar yön şeyim yoktur ki. Sese odaklanırım, yankıya odaklanırım, boşluğun havasına odaklanırım. Evimin odası da dikdörtgen bir oda gibi düşünün ve bu odanın içerisinde 3 tane çekyat var. Çekyatların bir tanesi sağ tarafta, bir tanesi sol tarafta, bir tanesi de onların karşılarında. Yani 3 U harfi gibi.
O şeklinde duruyorlar.
Aynen, U harfi gibi duruyor. Daha sonra işte çekyatların bu iki çekyatı birbirine birleştiren ortadaki çekyatla sol taraftaki çekyatın arasında Eski vestiya, eski telefonluklar gibi böyle üç katlı cam sehpadan
Evet.
oluşan bir cam sehpa var. Onun onun yan tarafında tekrar duvar var, bir boşluk var ve o boşluğun yan tarafında küçük bir yemek masası gibi böyle portatif bir masa var. Sağ taraftaki yani 3 U harfindeki çekyatın birinci kısmında, şimdi 1-3-6 ya U şeklinde, birinci kısmının sağ tarafında balkon ve çekyatın sol ucunda da küçük sehpalardan, üçlü sehpadan oluşan bir organizatör var. Ve diğer tarafta da kapının arkasında şarjlı dikey süpürge, bilgisayar masası ve üçlü koltuk takımı var. Biraz geniş bir ev
Oldukça
oda.
geniş bir oda
Baya
tarif
baya bir
ettiniz.
geniş.
Evet.
Evet.
Sanırım bu oda muhtemelen böyle bir en azından bir 25 metrekare falan vardır.
Var. Var. Ya işte metre kavramı bende hiç yok. Ben körler okulundayken modelaj dersinde hep işte dikdörtgenin kenarını şu kadar biraz daha kısa kes falan filan derlerdi. Hiç şey yapamazdım. Hep kafama göre göz kararı dedikleri sistem var ya. O sistemle hareket eden bir yapıdaydım.
Bir şey sorabilir
Hiç.
miyim?
Tabii.
Boyunuz kaç?
1,55 civarında falan.
Tamam.
Öyle tahmin
Şimdi
ediyorum.
kollarınızı iki yana açtığınızda muhtemelen aşağı yukarı boyunuz kadar bir şey açmış olacaksınız. Parmak ucunuzdan parmak ucuna. Ve kolunu tabii iki yana açar mısınız?
Açtım.
Orta parmağınızın ucundan diğerine kadar aşağı yukarı boyunuz kadar bir mesafe. Bu bir kulaç diyelim buna.
Tam açıyoruz değil mi?
Evet, tam açtığınızda,
Aha.
iki yana tamamen açtığınızda aşağı yukarı böyle bir mesafe oluyor. Ya da mesela size başka bir şey söyleyeyim. Üçlü bir kanepenin uzunluğu aşağı yukarı 1,80 boyunda.
Anladım.
Ya da ne diyelim mesela? O hani standart 6 kişilik masalar var ya, bir
Evet.
yanına 2 kişi oturuyor, bir yanına 2
Evet.
kişi.
Evet.
Onların da uzunluğu aşağı yukarı 1,20 civarında oluyor. Tabii ki
Anladım.
bunun 1,30'u vardır, 1,10 olanı vardır. Yani bu şey değişir ama aşağı yukarı 1,20 civarında olur.
Filip
Bunları
bazalar
saydım.
için de geçerli bu. Aşağı yukarı 1,90 ya da 2
Evet, bir
bazaların
yatak
boyu.
boyu 1,90 ya da 2 metre olur. Bunları neden söylüyorum? Bunlar çok tanıdığımız, her zaman dokunduğumuz şeyler ya. O yüzden tahmini kafamızda bir mesafe oluşabilmesi için ya da bir kişinin bir adımı aşağı yukarı 50 ila 75 santim civarında. Dolayısıyla bir yere adımladığınızda tabii 50 ile 75 santim arasında uzun bir mesafede, tabii ki çok mesafe var ama tahmini düşündüğümüzde, küçük mekanlarda düşündüğümüzde bu ölçüleri bilmek neye yarar? Bir işe yaramaz. Eğer bizim için kafamızda bir şey yoksa, bir karşılığı yoksa aslında bir işe yaramaz gibi duruyor ama ama birisi bize 5 metre ötede işte diğer oda var dediğinde aşağı yukarı kaç adım yürüyebileceğimiz konusuna dair bir fikrimiz oluyor. 5 metre 50 santim yine kısa bir oldu galiba. 5 metre büyük olasılıkla 7 adım civarında bir şey tekabül eder. Dolayısıyla bir fikrimiz oluyor. Ama söylediğiniz şey, ben hava boşluklarından, seslerden yararlanıyorum. Bu harika bir şey.
Evet, gerçekten hiç yön kavramım yoktur.
Aslında
Hep
olduğunu anladık burada.
öyle mi?
Evet, odanızı nasıl tarif ettiniz madem yön kavramı
Yani
yoktu?
yön kavramı bu alışkanlık, hani nasıl diyeyim, alışkanlıktan kaynaklı bildiğim bir yer ya.
O
Hani
zaman ben size alışkan, hiç yön kavramı
hiç
olmayan birinin bir tarifini yapayım. Şurada
lütfen
kapı var. Ondan sonra
gibi.
böyle buraya dönünce şey var. Ondan sonra buradan arkama döndüğümde duvar var.
Gibi, aynen.
Ama siz bize böyle tarif etmediniz ya.
Evet, anladım. Ya var ama hani mesela birisine yol tarif ederken işte 5 metre sonra sola döneceksin gibi tarifleri asla yapamam. Ve birisi de bana işte 5 metre sonra sola dön falan ya da işte 2 metre sonra karşına bir direk çıkacak falan dediği zaman bu 2 metre olayını, ya zaten şöyle bir şey var, tamamen total körüm ben, hiç görmüyorum. Ama gölge kavramı var. Hani bir karartıyı fark ediyorum. Onun ne olduğunu asla bilmiyorum. boyumun hizasına, yani boyumun hizasında yüksekliği kafamın hizasında olan hiçbir yere çarpmadım bu zamana kadar.
O, yani duyularınızı harika kullandığınızı anlıyorum.
Heh. Ve bu anlamda ben dıştan gelen seslere karşı odaklanma şeyi, ya hani dıştaki seslere odaklanmayı seviyorum.
Hı hı.
Bir cihazın yön tarif etmesini daha adapte olamadım.
Hı.
Yani o noktada sıkıntı yaşıyorum.
Hı hı.
Bir de dediğim gibi benden küçük olan her şeyden korkuyorum. Yani nasıl ani kaldırımlar, boyumdan küçük ya onlar benim,
hı hı.
Mesela bilemiyorum. İşte evin içinde de olur bazen. Mesela küçük bir sehpa işte dizime çarpar falan. Onlara hiç sıkıntı etmem ama dışarıda çok etkileniyorum bu olaylardan.
Muhtemelen daha çok bir şeye zarar verebileceğini düşünüyorsunuz.
Yok, aniden düşmekten çok korkuyorum. Yani birden zıplamak, hani baston elinizde de olsa o şeyin yüksekliğini tespit edemiyorsunuz ya.
Hı hı.
Kaldırımın yüksekliğini.
Hı hı.
O yüzden.
Tamam, çok güzel. Şimdi o zaman iç mekanlardan neden konuşmaya başladığımızı. Burada önce şunu söyleyeyim. Herkes işte şey yapmak zorunda değil. Yolları metreler, kilometreler üzerinden düşünmek zorunda değil. Diğer duyularınızı kullanıyor olmanız, ki onun da bir başlığı olacak, harika bir şey. Demek ki sizin ihtiyacınız olan şey bu kaldırım işte 3 kere bittiğinde, yani 3 sokak geçtikten sonra sola dön gibi şeylere ihtiyacınız var demek ki. Yani 30 metre sonra sola dön yerine işte ikinci sokaktan sola döne sizin ihtiyacınız var demek ki.
Ya da kılavuz nokta. Ya da kılavuz nokta. Örnek veriyorum. İşte kasisi
geçince.
Hah, gibi.
Ya da işte ne bileyim yerdeki rögar kapağını
deyince,
mazgalı geçince.
Gibi gibi, aynen.
Toprak yola gelince. Sol tarafta boşluk arazi olunca gibi şeyleri dikkate alacaksınız.
Aynen öyle. Ben bir kere, bir ya da iki kere şey üzerinden gittiğim zaman hemen sorunu çözebiliyorum.
Hı-hı.
Herhangi bir sıkıntı kalmıyor.
Tamam, o zaman yön duygunuz yine hala var.
Tamam, varsa ben güzel, yön duygumu fark etmem bile güzel bir şey yani. Bu bence hoş.
Çünkü
bir şey.
Çünkü eğer diyebiliyorsanız ki mesela solunuza dönebiliyor musunuz?
Tabii.
Tamam, o zaman sol yön duygunuz var. Yön dediğiniz şey sağ sol, ön arka.
Yani şey.
Solunuza dönebiliyor musunuz?
Dönerim.
Oo, tamam. Peki şu anda odanın neresinde oturuyorsunuz?
Vallahi ben sizinle konuşurken kayıtta olduğumuz için çok şey anlatmayayım. Mutfağa gidip geldim.
Hı hı.
Şu an U şeklinde çekyatın birinci değil üçüncü noktasındayım. Ve
yani
çekyatın sol
noktasındasınız.
Aynen, çekyatın sol.
Sağ ve solunuzda bir çekyat daha mı var?
Hayır, şu an sağ taraf boş.
Hı hı.
Solumda bir çekyat var.
Hı
hı. Çekyatın sol tarafında da o telefonluk var.
Hı hı, tamam. Kapı nerenizde şu anda oturduğunuz?
Kapı sağ tarafımda, çaprazda.
Evinize hırsızla geleceğiz de o yüzden.
Buyurun. Buyurun, beklerim.
Peki, sağınızda çaprazda. Demek
evet.
Ki bunları tarif edebildiğinize göre aslında bir tür yön duygunuz var.
Kapatabilir miyim sesimi? Bana sormak istediğiniz
tabii,
soru
tabii,
var mı?
Teşekkür ederim.
Rica ederim.
Var mı başka tarif etmek isteyen? Yoksa ben bir sonraki buradan devam edeyim mi?
Ben edeyim mi Elif Hocam?
Tabii, buyurun.
Ben de şu an yatak odasındayım. Çünkü diğer odalar dolu. Birinde eşim, birinde kızım olduğu için.
Hı hı.
En sakin yer burasıydı. Benim de mesela yatak odasının kapısı işte genişliği 80 santim. İşte kapıyı açtığın zaman direkt karşısında dolabın kenarı. Dolabın kenarını geçtikten sonra sürgülü bir dolap. Yaklaşık bir 2.60 boyunda. Onun 2.60'lık bir sürgülü.
5 kapaklı mı?
Yani sürgülü şey herhalde altı kapıya denk geliyor galiba.
Hı hı.
2.60'lığın bitiminde bir şifon yer var. O da yaklaşık bir 90 santim.
Hı hı.
Ondan sonra küçük.
Tarif ettiniz.
Evet evet. Yani bu yaklaşık galiba 4.5-3.5 denk geliyor.
Hı hı.
Şifon yerin bitiminde bir duvar, küçük bir duvar. Duvarın hemen şey cam. Ha, bu arada kapıyı açtığınız zaman direkt cam karşında.
Hı hı.
Camın birazcık yine tekrar bir duvar boşluğu. Sonra L döndüğüm zaman balkon kapısı. Balkon kapısının, çünkü balkonum biraz küçük. Bir boşluğum var. Daha önce balkonda onu ilave ettim. Yaklaşık bir 2.30'luk bir mesafe. Ha, bu arada kapıdan girdiğin zaman sol tarafta 40 santimlik bir komidin. Komidin işte derinliği de yaklaşık galiba o da 40'a 40. Çünkü ben bunu dizle bilek arasındaki ölçüyle daha kıyaslıyorum. O 40 santimi geçtiğin zaman işte yatak başlıyor zaten. Yatakta işte 1.50'ye 2 metre civarında. Evet, yatağın, bu şekilde yani.
Yatağın başı kapının bulunduğu duvara mı dayalı?
Evet, kapının sağında.
Hemen tam kapının sağında yatağın başı mı var?
Aynen, o 40 santimlik dediğim gibi komodin hemen akabinde yatağın başı. Zaten yatakla dolap arasında da 1'e 2 bir halı var. Sonra onun bitişinde işte şifonyerle zaten cam biraz paralel. Camın tam önünde de aynı halının işte 1'e 2 olan bir halı var. Diğer tarafın boş mesela.
Tamam. Gayet bunu tarif edebildiniz. Ve bizim de kafamızda canlandı sanırım.
Ya ben mesela sizin anlattığınızı direkt kafamda canlandırdım. Yani
çünkü ben çok karmaşık anlattım.
Yok. Yani ikili koltuk, önünde sehpa, 70'e 110 mu dediniz? Onun karşısında ikili, pardon, tekli koltuklar. Berjer tarzı galiba. Galiba ya sizin sağınıza, hani benim solum sizin sağınız mı oluyor? Piyano demiştiniz. Bir boşluk.
Karşımda oturduğunuzu varsaydınız o zaman, evet.
Yani aynen. Bu duruma galiba kapı tekli koltuklara mı soluna denk geliyor yanılmıyorsam. İçeride benim olurken solumda. Dışarıdan gelince dışarı gelince evet solunda.
Evet. Harika. Ve benim tarif ettiğim yere göre kendiniz de konumlayabildiniz.
Evet.
Bu da çok güzel. Tebrik ederim.
Rica ederim.
Peki size şunu sorayım. Bunu niye sordum size? Bütün ortaya soruyorum. Buradaki herkese soruyorum. Bu odalarımızdaki şeylerin yerlerini bilmekle dışarıda hareket etmenin ne alakası var arkadaş? Sorusunu size yöneltmek istiyorum.
Ben söyleyeyim mi?
Sen bir
söyleme diyorum.
Yok sen söyle. Söyle söyle, sen bir durma canım. Herkes bir söylesin. Söyle buyur Nurşen.
Yok ben söylemeyeceğim.
Söyle. Sonuçta yok, şey yok ya.
O fıkrayı daha önce dinlemişti. O yüzden o söylemesin. Biz söyleyelim.
Aman susuyorum gerçekten.
Şöyle ne alakası var olarak düşünmeyelim de. Hani bunu söylememizdeki amaç biz neyin nereye konuşlandığını bildiğimiz takdirde daha rahat nasıl hareket edebileceğimizi tespit etmek noktasında belki olmuş olabilir. Kendi adıma konuşuyorum yani. Evet, ben başkasının evine gittiğimde birinin benim omuzumdan tutup adeta tren lokomotifi gibi iterek işte bu tarafa dön, solda salon var gibi tarifinden ziyade beni bağımsız bırakmalarını isteyip kendim keşfetmek istiyorum mesela. O yönden de konuşlandırmanın çok önemi var. Yani benim odamdaki çekyat, çekyatın sol tarafındaki telefonluk evet sizi ilgilendirmiyor. Ama yarın bir gün bir toplantı için Sinop'a geldiğinizde ya burada Selma Hanım'ın da evi vardı dediğinizde.
Gelir o telefonluğu evi, bulurum.
Aynen, size tarif edildiği için hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Yani bu anlamda iyi bir şey. Ama hiç tanımadığımız, hiç bilmediğimiz mesela kurumlara gidiyoruz. Koltuklar böyle eğri büğrü dizilmiş. Bir yere oturacağız. Nereye oturacağımızı tespit etmek için önce bir ayakta durup ben mesela koltukların şeylerine dokunmadan gölgelerine bakmaya çalışıyorum. Ha bu tarafta sehpa vardır muhtemelen deyip. Yani hiç koltuk varken sehpaya oturduğumu hatırlamıyorum. O anlamda önem arz ediyor diye düşünüyorum kendi adıma.
Peki teşekkürler. Var mı başka katkısı olan? Ne alaka arkadaş? Benim odam.
Ama bu alışkanlık yatakla... olabilir mi? Alışkanlık olabilir mi? Ben mesela örnek veriyorum. Kendi evimin düzenini evet biliyorum. Örnek veriyorum, temizlik yapıldığı zaman işte bazen eşim işte halıyı falan kaldırıyor. Ben sanıyorum çünkü çekyat normalde işte üstünde kesinlikle hiçbir şey yok. Ama o arada temizlik sırasında benim arkamda halıyı oraya koyduğu zaman hani direkt el yordamıyla ya da işte diz, ne bileyim dirsek o anda eğildiğim zaman hani daha çok el yordamıyla algılamaya çalışıyorum. Bu belki, ama kendimi de tabii sabitlemiyorum. Evet değişebilir de, ama bazen değişkenlik bana iyi gelmiyor. Zihnimi karıştırdığını düşünüyorum. Bilmiyorum yanlış mı? Çok karışıklık ya da çok eşya zihnimi çok karıştırıyor bu zamanda. Ya işte kapının yönünü bulamazsam ya da ne bileyim ya cama çarparsam, atıyorum süs eşyası ya da küçük materyaller, ne bileyim biblolar falan. Hani o yüzden ben mesela kendi evimde daha çok kırılacak ya da küçük şeyleri, çerçeveler genelde büyük seçmeye çalışıyorum.
Peki,
hani bunda
şey
kendimi koruyorum.
Böyle düşünmeye başladığınızda mı, ya bir şeye çarparsam diye düşünmeye başladığınızda mı daha rahat hareket ediyorsunuz? Yoksa herhangi bir düşünce olmadan direkt kalkıp aradığınız şeyi aramaya çalıştığınızda mı?
Aslında keşfedince daha rahatım.
Hı hı.
Biraz önce de galiba Selma Hanım dediği gibi, hani bir yere gittiğim zaman lokomotif gibi, aynı ben de o şeyi hissediyorum aslında. Direkt omzumda şey. Halbuki bana söyleseler, atıyorum sağ tarafta ne bileyim koltuk var ya da işte sehpa var ya da masa var. Hani ben ona göre kendimi hani keşfederek aslında daha aklımda kalıyor. İşte lokomotif misali yapıldığı zaman daha çok geriliyorum. Yani o zaman robot gibi sanki işte 3 aylık bebeği pusetinden çıkarttınız, koltuğa direkt koydunuz gibi. Hani o anda keşfetmeye izin verilmiyoruz aslında. Yani keşfederek
yani,
daha iyi.
Ve dolayısıyla aklımızda bir şey belirdiği anda işte ne bileyim ya çarparsam ya bir şey kırarsam diye düşünmeye başladığımız anda galiba biraz daha, ya da işte ne bileyim ya bir beni bıraksalar da ben işte şey olsaydım keşke falan diye düşünmeye, yani kafamızın içinde bir şeyleri döndürmeye başladığımız anda galiba o ortamın, o odanın kendi boyutlarını, kendi olduğu halini bir kenara bırakıp aklımızdan gelen seslere odaklanıp daha da rahatsız oluyoruz galiba.
Aynen doğru.
Söylediğinizden aynen. Bunu anladım, doğru mu?
Evet.
Peki. Dolayısıyla aklımıza bir şeyler belirdiği anda oranın bir oda olduğu, sağımızda solumuzda en fazla koltuk, sehpa bir şey olabileceği fikrinden uzaklaşıyoruz. Ve o kafamızın içinde ya şunu işte devirirsem, ya bu bir şey olursa, ya çarparsam, ya işte ne bileyim utandırırsam kendimi, ya işte küçük düşersem, ya zarar görürsem, ya da ya keşke şöyle yapmasalar, böyle yapmasalar düşünceleri geldiğinde aslında biz artık o odanın kendisinin içinde olmaktan çıkıyoruz gibi. Peki var mı bir fikri daha olan, zamana kadar söylenenler gayet doğruydu. Ben de sonradan bir toparlayacağım ama yani ne alaka arkadaş, evimdeki koltuğun, yatağın, sehpanın yeriyle bağımsız hareketin ne alakası var diye düşünüyorum.
Aslında burada benim çıkarmış olduğum sonuç şu Elif Hocam. Ben burada kendi açımdan, evet, ne kadar farklı bir şehirde yaşıyor olsam da, ailemden uzakta yaşıyor olsam da, evet belli bir seviyeye gelmiş olsam bile, tasvir etme noktasında gerçekten şu an yeni şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Ya en azından evime başka bir görme engelli kişi geldiği zaman nasıl tasvir edeceğimi, neyi nasıl betimlemem gerektiğini burada daha iyi kavradığımı düşünüyorum. Aslında sizin bu betimlemeleriniz, diğer arkadaşların betimlemeleri bunun çok doğru bir olduğunu düşünüyorum. Evet, yani teknik çok önemli ama bir o kadar da tasvirin önemli olduğunu düşünüyorum.
Teşekkürler.
Rica ederim.
Bu söylediklerinizin hepsi doğru. Yani hem birbirimizin evine ya da işte kaldığı yere gittiğimizde artık daha tanıdık bir yer olacak. Hem birbirimize bir şeyleri nasıl tasvir edebileceğimize dair. Tabii ki hepimizin ihtiyaçları, tasvir becerileri bambaşka. Ama bir fikrimiz oldu. Aynı zamanda alıştığımız yerlerde hareket ederken bu işin daha kolay olabildiğini söylediniz. Bunların hepsi çok doğru. Sadece bir şey daha eklemek isterim. Odanızın, bulunduğunuz yerin şeklini kafanızda canlandırabildik ya, kafamızda hepimiz canlandırabildik ya. Aslında burada bir sürü oda duyduk ve bunların hepsi ya dikdörtgen ya kareydi. Dört köşe odalardı. En fazla bir kenarında bir girinti var, bir kenarında bir işte ne bileyim çıkıntı var, bir sütun var, bir şey var. Bir oda dediğimiz yer zaten aşağı yukarı çoğu oda dört köşe bir yer. Ve illa bu duvarların önünde bir eşyalar oluyor. Bazılarında ortada bir şey oluyor. Bazısı açılı da dursa, işte köşede de dursa, doğrudan duvarlara paralel de dursa, aslında o odanın içerisi sadece bir oda. Ne demeye çalıştığımı hayal edebiliyor musunuz? Bunu bir zihninizde canlandırmanızı isteyeceğim. Hiç bilmediğiniz çok farklı bir oda canlandırmaya çalışın kafanıza. Bu oda büyük ihtimalle yine diğer gördüğümüz odalara benzeyecek. Duvarların önünde eşyalar, onlara duvarlara paralel ya da dikey duran ya da açılı duran, belki 45 derecelik açıyla duran eşyalar olacak. Ve bir oda ne kadar karışık olursa olsun aslında o dört duvarın içerisinde yerleştirilmiş eşyalardan ibaret. Ve biz o şeyi, o yeri bir kere öğrendiğimizde, tabii ki şekiller değişebilir, bir sürü bir şey olabilir ama artık şimdi sizin burada kendi odalarınızı canlandırabildiğiniz gibi şunu yapmadınız değil mi? Tarif ederken kalkıp yürüyüp işte bak şurada dolap var, ha teyit edeyim burada yatak var, cam da şuradaydı deyip tekrar gidip onu orada arayıp bulmadınız galiba değil mi? Ben öyle yapmadım. Sizin de öyle yapmadığınızı anlayabiliyorum çünkü o kadar yavaş tarif etmediniz. Hiç yürüme sesleri de çok duymadım.
Yok yok, hiç keyfimizi bozmadık. Oturduğumuz yerden anlat.
Aynen.
Evet, harika. Oturduğunuz yerden yaptınız bunu. Ve aramızda evet, galiba tarif ettiği şeyleri, odanın diğer ucunu görebilenimiz de galiba yok.
Yok, ben hiç görmüyorum.
Ne vardıysa da az görüyoruz. Hepimiz herhalde bir bağımsız hareketle ilgili burada olduğumuza göre görmeyle ilgili bir şeyimiz var, farklılığımız var. Görmüyoruz yani muhtemelen. Yani bunların hepsini zihnimizde canlandırarak yaptık. Biraz böyle şey için bekliyorum, sindirmemiz için yavaş yavaş konuşuyorum.
Daha çok hani psikologlar olur ya, şimdi gözlerini kapat ve kendini...
Meslekten gelen bir alışkanlık olsa gerek bir psikolog
muhtemelen
olarak. Bunların hepsini zihnimizden yaptık, aklımızdan yaptık. Bizzat gidip oraya dokunarak yapmadık. Bunun bize kattığı şey ne biliyor musunuz? Büyük ölçekte sadece bir odanın içini bilmenin. Mesela size şöyle tarif etsem. Kapımın önünden evin kapısından çıktığımda karşımda bir basketbol sahası var. Basketbol sahasının kısa kenarı bana bakıyor. Dar bir sokağın karşısında. Trafiksiz dar bir sokağın karşısında. Sol tarafımda yine bir sokak var. Yani aslında benim evim bir şeyin köşesinde. İki sokağın birleşiminde. Sol tarafımda bir sokak uzanıyor ve tabii ki bir sokağa çıkmış oluyorum. Şeyden, kapıdan çıktığımda karşımda basketbol sahası. Ve burası bir üç yol ağzı. Yani sol tarafımda ki sokağın solunda evimin önünden giden sokak devam etmiyor. Evler var orada. Yani evimden çıkıp sola dönsem onu kesen sokağa geçtikten sonra karşıdaki eve çarparım. Buradan ya sağa ya sola dönmem gerekir. Sola döndüğümde ana caddeye çıkan büyük bir işte D100 karayolu var. Oraya çıkan yere giderim. Sağa döndüğümde de işte önce sağımda park kalır, sonra cami kalır, sonra aile hekimliği kalır ve sonra da bir caddeye gelirim. Solumda da önce evler olur, sonra iş yerine gittiğim sokak gelir, o sokağın köşesinde eczane gelir ve orayı tamamladığımda, dümdüz gittiğimde, o caddeye geldiğimde solumda fırın kalır. Tıpkı aynı şeyden bahsediyor gibi, solumda koltuk kalır, onu geçtikten sonra dolap olur, onu geçtikten sonra sağa dönerim koltuk olur, onu geçtikten sonra sağa dönerim cam olur. Aynı şeyden bahsediyor gibi tarif ediyorum. Fark ediyor musunuz?
Evet hocam, fark ettik bunu.
Dinliyoruz, evet.
Yani sadece metreler uzuyor. Bir yatak boyu geçmiyorum da 3 bina boyu geçiyorum. 3 adım yürümüyorum da 30 adım yürüyorum. Ya da 300 adım yürüyorum. Hı. Ya da 1000 adım yürüyorum. Ama aslında yaptığım şey sadece ölçeği büyütmek.
Ya şunu söyleyebilir miyiz peki o zaman? Teşbihte hata olmaz, örneklendirerek anlatayım. Çevrenizde bir köpek sürüsü var. Sonuçta hepsinin köpek olduğunu biliyorsunuz. Hı-hı. Cinsinin ne olduğunun bir önemi yok. Kangal olabilir, efendime söyleyeyim fino olabilir ama sonuçta bir köpek. Fino biraz daha küçük, kangal biraz daha büyük. Ve senin karşılaşabileceğin en büyük tehlike o büyük köpeklerden birine denk gelmek gibi mesela. Siz de şunu demeye çalışıyorsunuz bize. Evinizin küçüklüğü ya da büyüklüğü ya da hiç bilmediğiniz bir ortama gitmeniz sizin en fazla karşılaşabileceğiniz tehlikeler. Hani biz bağımsız hareket etmeye çekiniyoruz ya, dışarıya çıkmaya çekiniyoruz ya mesela, cesaret edemiyoruz. Birisi bize bir şey söyleyecek mi acaba ya da işte rezil olacak mıyız korkusuyla hareket ettiğimizde sizin bize yüklemiş olduğunuz motivasyonun şu olduğuna karar verdim ben kendi adıma. Çünkü böyle siz anlattıkça benim kafamda şimşekler çakıyor. Ya Selma, yani ne olabilir ki? En fazla kafanı direğe vurursun. Yani ne olabilir ki daha fazla? Çarpmak değil benim korkum ya da işte biri bana bakacak ay tüh tüh falan diyecek değil. Sadece dediğim gibi aniden düşmek. Ben çünkü ani olan her şeyden çok etkileniyorum. Hı hı. Yani ani çıkan bir sesten, aniden işte gelip sırtıma dokunulmasından vesaire vesaire. Hı hı. Yani burada siz diyorsunuz ki korkma Selma. Başına en kötü gelebilecek şeyler belli. Bir yolun çizgisi belli, şeyi belli,
Değil.
şekli belli, şemali belli. Yorma kendini. Çık dışarıya git. Ekmek mi alacaksın? Pasta mı yiyeceksin? Ne yapacaksan yap diyorsunuz yani.
Aslında şunu da diyorum. Evet, bunu demek isterim. Bunu aslında herhangi bir daha önce bir baston kullanmakla ilgili bir beceri kazanmadıysanız, doğrudan at kendini sokağa. Önermem. Kendim öyle yaptım tabii. Hepimiz, çoğumuz öyle yapıyoruz aslında bir şekilde. Ya da bir noktada mecbur kalıyoruz ve onu yapmak zorunda kalıyoruz. Ben sadece burada yaptığımız şeylerde şu olsun istiyorum. Her hafta başka bir konudan bahsediyoruz. Her hafta başka bir beceri kazanmaya çalışalım. İçimizde olan engeller, motivasyonları tanıyalım. İşte şey yapalım, birbirimizin yaşadıklarından deneyim kazanalım. Ve tabii ki karşılaşabileceğimiz güçlükler de var. Ya da biz bunlara karşı nelerle donanırsak daha kolay hareket ederiz. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Sadece bunlar tamamlandığında, bu oturumlar tamamlandığında, tabii ki bu bir 101, yoksa bağımsız hareket koskoca bir şey bitmez yani, konuş konuş yıllarca bitmez. Ama bir böyle giriş niteliğinde bir şey olsun. Bugün söylemeye çalıştığım asıl şey şu. Aşağı yukarı bütün şehirlerde hiçbir şehir altıgen planlanmıyor. Tabii ki bir eğimli, karmaşık sokakları olan yerler var. Bunu kabul ediyorum. Ya da işte ne bileyim, saçma sapan trafikler, işte ne bileyim, birçok engeller var. Öte yandan hani ilk başta şey konuşmuştuk. Yönümü bulamam, kaybolurum, gideceğim yere gidemem gibi kaygılarımız vardı. Engelleyicilerimizden bir tanesi ve çok belirgin olanlardan bir tanesi buydu. Şunu demeye çalışıyorum. Bir yeri kafamızda evimizin odası gibi, koltuk şuradaydı, yatak buradaydı, dolap masa şuradaydı, halının bitiminde şu vardı gibi kodladığımız o bilgi var ya, o bilgi çok büyük ölçeklerde bile, yani mesela arabayla 5 kilometre gidiyoruz ama şu yokuşa çıkınca solda bilmem ne vardı, bilmem kimin okulu vardı, işte ne bileyim, oradan sağa dönünce işte şu şeyini çok sevdiğim fırın vardı, ekmeğini çok sevdiğim fırın vardı. Bunları bildiğimizde aslında bir şehir o kadar da karmaşık olmamaya başladığını fark ediyoruz. Nasıl ki ilk defa gittiğimiz bir ev bize karmaşık geliyor. Öğrendiğimizde ama orayı. Orası da bizim evimiz gibi koltukları, masaları, dolapları, işte yatakları, sehpaları, halıları olan bir eve dönüşüyor. Tam da yapmaya çalıştığımız şey bu.
Ben şey diyebilirim belki, az evvel bekleyecektim ama aslında şey diyoruz, ben öyle anlıyorum. Dışarısı da evimizin daha büyük hali ya da evlerimizin bir araya gelmiş hali gibi benzer zihinsel haritaları dışarıda da yapabiliyoruz ve bunu zaten bir kere de yapamıyoruz. Gidip geldikçe kendi evimize de taşınır taşınmaz ediyoruz. Gece farklı şeyde uyusak bile bir an neredeydi şeyine gafletine kapılabiliyoruz. Bu haritalamayı dış mekanlarda da aslında kullanıyoruz daha büyük hali. Bir de şey de çok işe yarıyor kendi evimizde. Hani şimdi ben kalktım biliyorum ki 3-4 adım yürüdükten sonra kapı çıkacak ya karşıma. Ama ben de sonuçta kör olduğum için şeydeyim, hani gözün açtığında kapının nerede olduğunu direkt biliyor ya gören. Ama benim zihnimde de şey var, doğal olarak bu harita var. En azından kapıyı bulmak için ne tarafa gitmem gerektiği bilgisi var. Her defasında elinle yoklama ihtiyacı duymuyorsun. Koltuk neredeydi, duvar takibi sürekli yapma ihtiyacı duymuyorsun. Böyle bir pratik sağlıyor zihninde. Ne tarafa yürüyeceğine dair bir bilgin oluyor bu bir. Bir de farklı
Güzel bir
bir yere
ışık
git.
yaktın bu arada. Teşekkürler.
Öyle mi? İyiymiş o zaman. Bir de şey de çok iyi geliyor bana. Mesela bugün yine bir etkinlik için gitmiştik. Üniversite konferans salonundaydı. İlk etapta oradaki hocalardan ve öğrencilerden o alanın hakkında bana bilgi vermesini istedim. Çünkü gerektiğinde ne tarafa doğru yönelecek, koltuklar ne tarafta, ne tarafa bakmam gerekiyor, belki alanım ne kadar, ses tonumu belki hani acaba ne kadar daha yükseltmeliyim ya da bu ses tonu yeter mi, belki biraz bu kısmını abartıyor olabilir ama gene de etkiliyor ne kadar büyük bir salon olduğunu bilmek. O nasıl bir alanın içindeyim şeyini oluşturmak da iyi geliyor. Bu evler için de geçerli. Gittiğimde Elif senin evine geldiğimde mesela işte bir kere bana gösterdiğinde sürekli Elif'in bana şeyi tarif etmesini beklemeyeceğim doğal olarak. Bir öğrenme ihtiyacı duyuyorsun ki kalkıp su içmeye gittiğimde de bana tekrar mutfağı tarif ettiği. Ki dene de bilir. Ama hani böyle bir ihtiyaç da duyuyorsun zihninde.
Ben Nurşen'in evini hatırlıyorum mesela.
Gibi değil mi?
Evet, kapıdan girdiğimde karşıda salon, solumda mutfak. Sağ tarafında iki oda var. Biri Eren'in, biri sizin. Hangisi? Galiba sağdaki oda sizindi. Ve şey, aslında sağ tarafımda koridorunuz küçük bir L gibi.
L, evet. Ay, ne çabuk aklımda kalıyor. Bu da ayrı bir şey mesela. Benim hemen kalmaz.
Çünkü kaç bu bakışla bakabilmeyi kazanmak istiyoruz şu anda. Tam da istediğim şey bu. Şimdi bir şey yapmanızı isteyeceğim. Şöyle bir şey hayal edelim. Diyelim ki gece uyumuşuz. O kadar da derin uyumuşuz ki bizi odanın, evin herhangi bir yerine koymuşlar. Ama evde de referans alabileceğimiz hiçbir eşya yok. Çünkü niye? Dün akşam eşyalarımız taşınmış. Biz de son kalan temizliği yapmak için gece kalmışız ama sızmışız bir yerde ve bizi herhangi bir odada birisi koymuş. Uyandık. Evin hangi odasında olduğunuzu nasıl bulursunuz? Tuvalete nasıl gideceğinizi nereden anlarsınız? Önce şunu isteyeceğim sizden. Önce daha yattığınız yerdesiniz, kalkmadınız. Hangi odada olduğunuza dair fikri nasıl oluşturursunuz? Biraz korkutucu bir şey söyledim.
Söyleyeyim mi?
Evet. Daha yattığınız önce, yerdesiniz.
Tamam, önce yatağımdan doğrulurum. Ayağımı yatağın aşağısına sarkıtırım. Hı-hı. Şöyle bir şey yaparım, nefes alır veririm. Hı-hı. Ve odanın neresi olduğunu tespit etmeye çalışırım. Çünkü oda boş ya şimdi, hiçbir şey yok. En sonki süreci hatırlamaya çalışırım. Ya biz şu odada oturuyorduk, şu eşyaları şuradan çıkartmıştık. Kendimce bir yol haritası çizmek adına. Hı-hı. Ondan sonra şimdi tutup da beni mutfakta yatıracak halleri yok ya, muhtemelen salondayımdır diye falan kendi kendime bir sorarım.
Salonda olup olmadığınızı nasıl anlarsınız peki?
İşte onu anlatacağım. Ondan sonra kendi kendime, yani zihnimde şey çizerim. İşte en son yatak odasını boşaltmıştık. Büyük ihtimalle salonda koltuk kalmıştır. Ben de orada uyuyakalmışımdır. Ya da başka bir yerde uyurken beni oradan alıp oraya... Ama ben yani bir böyle battaniyeye sarılacak da değilim ki. Hani bir bebek değilim ki beni birisi alıp oradan neden oraya götürsün. Ha tamam, bebeksem eğer.
Bebek, vallahi o... Diyelim ki bebeksiniz. Ya da sizi yaşındayım. Yerde bir mata yatırmışlar.
5-6 yaşındayım. Dediğim gibi kalkmadan önce bir zihnimde sesi canlandırmaya çalışırım. Akşamki konuşmaları canlandırırım beynimde. Sonra
akşam
kalkıp...
Akşam uyudunuz ama hatırlamıyorsunuz yani.
Tamam.
Sizi banyonun koridorunun önüne koydular, ne biliyorsunuz?
Eyvah eyvah. Ondan sonra sabah uyanırım. Yani uyandığımda artık kalkmak zorunda kalıp etrafı ellemeye başlarım. Ne yapayım? Bilemedim. Ben kendim böyle bulurum diye düşünüyorum.
Tamam. Başka var mı yattığı yerden daha hiç kalkmadan hangi odada olduğunu tespit etmeye yönelik bir şeyi olan?
Ben
söz alabilir miyim?
Pardon, buyurun.
Pardon. Büyük heyecan yarattım.
Bayağı. Aynen. Hele bir de banyonun koridoruna bırakılmak ağır geldi.
Evet, biraz korkutucu bir şey söyledim gibi. Gönül Hanım, ben önce duydum, sonra Süleyman'ın, sonra Nurşen'inkine duydum sanki.
Ha, ben konuşayım o zaman, evet. Müsaade ederseniz. Geliyor mu sesim?
Evet evet, geliyor, buyurun.
Tamam. Gerçi dediğiniz gibi hani bize de banyoda, mutfağda herhalde o şeyi çok güldüm. Bırakacak halleri yok. Ben de mesela dediğim gibi, örnek veriyorum, salondaysam ya da herhangi bir yerde önce yatağın ayağımı sarkıtıp bitişine falan, duvar ve kapı, hani kapının kolu ya da hangi yöne açılacağı beni biraz daha yönlendirir. İşte sola açılıyorsa demek ki evet odanın şeyindeyim, atıyorum dikdörtgen ya da şu an mesela benim evim dikdörtgen içerisinde bir odada, o dikdörtgen içerisinde bütün kapılar açılıyor. Hani o bana haritayı yaptırır, hani kapı kolu, kapının yönü.
Ama yataktan kalkmadık.
Evet, daha yok. Yattığınız yerdesiniz.
Ha tamam, yataktan kalktım. Yatağın
yatak
bitişini...
da yatak değil yani, bildiğiniz bir yatak değil. Nerede o olduğunuzu olur. Bilmiyorsunuz. Battaniyeye sarmışlar Selman'ın dediği gibi.
Ama o zaman belki boyumu, duvarı, artık duvarı mesafesini bulmaya çalışır. Eğer hiçbir şey yoksa hani ölçü olarak ayak, dirsek ya da ne bileyim bebek emekler gibi iyice bir köşeyi, hani köşe ve duvar belki beni biraz daha güvende olmamı hissettirir. Duvar ve
ama
kapı.
Ama soru hangi odada olduğumuzu biliyor muyuz?
Nasıl
soru
biliyoruz?
Bu.
Evet.
Ama şu an ben de evet canlandıramadım. Korku filmi gibi oldu.
Peki Nurşen var mı fikri olan? Belki
galiba Süleyman mıydı ses almak istemiştim.
Evet pardon doğru.
İki erkek olduğu için bir yerde sesler biraz karışabiliyor. Ben değildim İbrahim abiydi.
İbrahim miydi peki
evet.
Özür dilerim ya. Aynı anda üç sesi birden duydum bir de sıraya koyamayınca kusura
bakma. Ne oluyor bana? Belki ben miyim? Ben miyim?
Buyurun.
Peki. sorunuza gelince. Oda hiçbir şey yok değil mi? Oda bomboştu.
Hiçbir şey yok. Yatak yok. Ve siz gece uyurken evin herhangi bir yerine taşınmışsınız.
Yatak, yastık. Vallahi. Gözümü açınca nerede olduğuma bakardım. Hani eğer bebek değilsem, yani eğer bebekliğimi hayal ediyorsanız herhalde ağlayarak
anda,
ortalığı yakardım, yıkardım herhalde. Bilmiyorum.
Şu anda olduğunuz haldesiniz. Az görmeniz var mı?
Yoktur.
Tamam. O zaman
ben %100 görme engelliyim. Tamam. Hatta benim göz bebeklerim de yok. Söylemese yetiş.
Gözünüz de yok. Peki. Dolayısıyla etrafı görerek değerlendirecek durumda değilsiniz. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Hangi odada olduğunuzu nasıl bileceksiniz?
Deneme yanılma yöntemiyle. Deneme yanılma yöntemiyle. İşte
ne diyeceksiniz?
O zaman...
Salonda mıyım? Bunu kim diyecek size? Evde yalnızsınız. Sizi yatırıp gitmişler.
Yatırıp gitmişler. Valla bir bağ falan yoksa hani elimizi kolumuzu bağlamadılarsa en sonunda bir şekilde kalkacağım yani olduğum yerden.
Çok güzel teşekkür ederim. Ama yattığınız yerden henüz hangi odada olduğunuza dair bir fikriniz
yani?
Yok.
Yani uyku tatlıdır deyip uyumaya devam ederim ama illaki kalkmam gerekiyorsa kalkar. Eğer hatırladığım odadaysam tekrar bilgilerimi tazelerim diyeyim. Eğer hatırlamadığım bir şeyse zaten deneme yanılma yöntemiyle o duvar senin bu duvar benim duvarla birlikte vuruşa kırışa kapıyı bulurum diye düşünüyorum.
Peki harika. Nurşen.
Aynen.
Özür dilerim.
Önce
pardon.
Nurşen sonra Süleyman.
Tamam. İbrahim'in tanımlamasını da biliyordum. O da var seni buydu. Ya bir kere diyorsun ki seni bomboş bir yere bıraklar diyorsun ama bomboş değil. Belli bir yerde yattığıma göre odada bir yatak var. Bir
yani
kalkar
böyle
önce...
bir yerde bir şeyde yatıyorsun. Matın üstünde yere serilmiş bir sünger.
Yani yatak yok mu? Eğer yataktaysa incelerdim bu. Acaba kanepe mi, koltuk mu, sehpa mı?
Ya onu ben de biliyordum. O yüzden eşyalar taşınmış dedim.
Öncelikle yaparım. Elimi uzatıp bir duvar takip edeceğim bir şey ararım. Hı hı. Duvarı takip ederek bir çıkış artık pencere mi buldum, cam mı buldum, kapı mı buldum, ne bulduysam bir ortamı tanırmaya çalışırım. Bomboş odadaysa. Ve sesleri de dinlemeye çalışırım. Belki dışarıdan da sesler geliyordur. Mesela o ses çok işime yarar mı? Gerçi dışarıdan gelecek ses çok işime yaramaz. Ama ben bu eve yeni taşındıysam, dün de gezdiysem sadece eşyalar boşsa...
Yok, bu evden eşyalarını taşıdın. Bu ev senin
evim artık...
bulunduğun ev.
Tamam, bu evi dün biliyordum aslında. O halde şeyden bulurum, duvar takibi yaparak kapının ve sırf kapı ve cam bile bana referans olup
yattığın
hangi odada aldı. Tamam, kalkıp ilk bulduğum ilk duvarda ama mecbur kalkacağım, yürüyeceğim.
Hayır, yürümeyeceksin işte. Daha yattığın yerden nasıl tahmin edeceksin nerede olduğunu?
Ha, tahmin edemem. Yaparım. Ben direkt kalkıp duvarlara dokunarak anlamaya çalışırım.
Tamam. Süleyman?
Şimdi arkadaşlarımızın vermiş olduğu örneklerden ve kendi düşüncelerimden yola çıkarak ben de şöyle bir derleme yapmak isterim. Hiç kalkmıyorsam tamam evi taşımışlar ama yani kalorifer peteklerini de sökmemişler herhalde. Yanımda bir yani ne var? İlk önce buna bakarım. Bir cam kenarında mıyım? Bir duvar kenarında mıyım? O beni koymuş oldukları mata...
yerden bahsediyorsun değil mi?
Evet evet tabii yat kalkmadan. Yataktan doğruldum ama öyle bir hakkım var diye düşünüyorum. Şimdi yataktan doğrulurken doğrulduğum zaman evvela yanımda bir kalorifer peteği veya bir cam kenarı işte ne bileyim bir duvar çıkıntısı var mı? Bazen o bile ipucu olabilir. Şimdi seslere gelince... Şimdi daha demin Nurcan Hanım'dı sanırım. Muhalefet etmek için söylemiyorum ama seslerin çok önemli değildi ama bana kalırsa sesler önemli. Çünkü bazı odaların pencereleri yola bakarken bazı odaların pencereleri bina arkasına veya bahçeye bakıyor. Dolayısıyla araç sesleri yoğunsa derim ki ben işte ön odadayım veya salondayım veya işte ne bileyim dip odadayım diyerek kalkıp rahatça kapıyı bulabilirim. Benim yöntemlerim bence budur. Ha bir de ek olarak hadi hiçbir şey yok. Bir kalorifer peteği yok. O an düşünemedim
odanın
bunu.
Odanın tam ortasına koymuşlar.
O da olabilir. Mesela o zaman şöyle bir şey devreye giriyor. En azından ağzımla duvarlara yankı yapacak ya da ses dalgalarını iletecek bir enteresan bir ses çıkarabilirim şeklinde. Duvarların bana ne kadar mesafeli olduğunu ölçüp en azından ipucunu bu şekilde bulabileceğimi düşünüyorum ben.
Ses konusunda haklısınız. Elif az evvel korkuttu ya, demek ki panik oldum.
Yok yok, muhalefet etmek için söylemedim kesinlikle.
Bağlamı güzel kurmuşum ama. Çünkü evet, tam da sokakta söyledim. Yaşadığımız panik olma duygusu tam da böyle bir şey oluyor. Evet. Eyvah kayboldum dediğimiz anda yaşadığımız panik olma duygusu şöyle oluyor. Tam da böyle oluyor. O yüzden güzel bir bağlam kurmuşum. İyi oldu, korku filmi gibi olduysa. Tam da yerine gelmişiz.
Yani gece uyuyamayız.
Ama çok güldüm Elif Hanım.
Ama Süleyman çok yaklaştı. Bence de yani ben de olsam. Yani yaklaştı derken zaten bir tek doğru cevabı yoktu bunun ama ben de aklıma gelen şeyi söyleyeyim. İbrahim Bey bir şey diyeceksin galiba ama.
Yok yok, siz bitirin lütfen. Ben sözümüzü kesmek ne yaptım lütfen, rica ederim.
Estağfurullah, biz burada hepimiz birbirimize bir şey konuşuyoruz. O yüzden birbirimizin sözünü tabii kesmemek isteriz ama ben size söz vermek istiyorum şu anda.
Teşekkür ederim. Hani mevzu duymaktan açılmışken hani dört duyu uygulamamız organımız, yani daha doğrusu kulağımız daha çok gözümüz olmadığı için ön plana tutuyoruz ve hani sizde de oluyor mu bilmiyorum ama böyle onu bir şekilde hissediyorsunuz. Mesela önünüzde bir dolap var ya da ne bileyim işte dışarıdayken araba falan var. Bunun gölgesi bir şekilde sizin önünüze düşüyor. Ya da sağınızdayken, solunuzdayken. Yani hiç böyle bir durum sizlerde oluyor mu diye sorsam. Yani tam sorabildim mi onu da bilmiyorum ama.
Tabii söylediğiniz şey aslında sesin fiziksel bir şey oluşu. Evet. Madde oluşu. Dolayısıyla ses bir yerlere çarpıyor, bize dönüyor. Ya da çarpmıyor, uçup gidiyor. Dolayısıyla anlıyoruz ki önümüz boş. Ya da çarptığında tam da böyle sanki duvara bir top atmışız da o bize geri dönmüş gibi. Sonuçta bir ses çıkarıyoruz. Biz bastonla çıkarıyoruz, yürürken adımımızla çıkarıyoruz. Etraftaki sesler ses çıkarıyor. Ve dolayısıyla bütün sesler eğer çarpabilecekleri bir engel varsa onlara çarptığında biz o engelin yanına duyabileceğimiz bir mesafede yaklaştığımızda o seslerin bize dönüşünü duyuyoruz aslında. O gölge dediğiniz o şey aşağı yukarı öyle bir şey.
Yok o da var da mesela hani bir ağaç olduğunu düşünün mesela. Hı-hı. Hani yolda gidiyorsunuz ama bir ağacın hani bir şeyin olduğunu hissediyorsunuz. Hı-hı. Yani gözünüz olmasa bile onu hissedebiliyor musunuz? Yani şahsen ben onun varlığını yanına yaklaşmasam bile çok hafiften fark edebiliyorum mesela. Hı-hı.
Harika, iyi bir duyuşunuz var demek ki. Yani bu muhtemelen çok büyük olasılıkla kulağınızla yaptığınız bir şey. Tabii yine bilemeyeceğiz. Bu içsel olarak deneyimlediğiniz bir şey olduğu için kualye deniyor buna. Onu ne şekilde deneyimlediğinizi bilemeyeceğiz ama bunu ben de hissediyorum. Hatta ağacın çok daha yüksekte dallarının altından geçerken de hissediyorum. Çünkü onların da aslında sesleri engelleyen o karmaşık yapraklar, dallar, çiçekler karmaşasının da aslında sesleri geri yansıtan bir tarafı var.
Ben konuyu bu arada sabote etmiş olmadım değil mi? Yani hani bir boyuta geçmedim umarım.
Aslında şey bunları, bu arada bunların da ayrı bir oturumu var. Diğer duyuları kullanma oturumu. Onu da ayrıca konuşacağız. Ama ben de olsam tam da bunu yapardım. Yani o sizin dediğiniz o gölge düşümü işini
ses gitti.
Yapardım ve Süleyman'ın dediği ağzımla bir ses çıkarırdım. Önce bir şunu güzel yapardım. Birincisi neredeyim diye düşüneceğim ya. Önce bir derin nefes alırdım. Çünkü o paniğe kapılmamak istiyorum. Çünkü az sonra kalkacağım. Muhtemelen uykudan uyandım. Yerde de yatmışım. Çok çişim var. Evde gidip banyo arayacak halim yok. Koştur koştur her odaya girip çıkmak istemiyorum. En kısa sürede tuvalete gitmek istiyorum. Ama bunu da panikle yaparsam büyük olasılıkla gidip önce mutfağı bulurum. Ve benim mutfağım banyoya en uzak yerim. O yüzden bunu yapmak istemiyorum. O yüzden önce bir derin nefes alırım panik olmamak için. Sonra etraftan gelen sesleri duyarım. Ve caddeye daha mı yakınım? Basketbol sahasından ya da parktan gelen sesler var mı? Onlar neremden geliyor? Bir onu dinlerim. ve sonrasında da odanın büyüklüğünü, dolayısıyla hangi odada olduğumu anlayabilmem için benim evim de çok belirgin. Salonum çok büyük diğer odalara göre. Yatak odam ortanca, ortadaki odam en küçük oda. Mutfağımın zaten bambaşka bir sesi var çünkü her yer beton falan gibi. Önce seslere bakarım. Sonra yere dokunurum. Eğer yerde şey varsa, tahta varsa odalardan birindeyim. Beton varsa koridordayım. Ve hangi odada olduğumu anladığımda bunu anlamama yarayan şey büyük olasılıkla odanın neresinde olduğumu da. Çünkü camdan gelen sesleri duyacağım. Benim bütün kapılarım camın tam tersi yönünde. Dolayısıyla kalktığımda ne tarafa doğru yürümem gerektiği konusunda bir fikrim olur diye düşünüyorum. Paniğimiz geçti mi?
Arabamla koridordan kalktım. Koridorda, koridorun ortasında yatırıldığım için, bir de hiç bilmediğim bir yer olduğu için böyle biraz...
Yok, eviniz orası sizin.
Ha şöyle, o evimse sıkıntı yok. Dediğim kendi gibi ben önce kalkarım, işte etrafı koklarım, ne ayağımı sallarım dedim zaten onu.
Evet.
Ama bu dışarıda başka bir yerde, hiç bilmediğim bir yerde olduğu zaman ki paniği nasıl atlatacağız? Orada da mı derin nefes alacağız?
Zaten bir paniğe kapıldığımız her an derin nefes almak yani...
4-7-8 kuralını mı uygulayacağız?
4-7-8 kuralını şimdi burada anlatabiliriz ama önce bir yeterince derin bir iki kere nefes aldığınız anda zaten yeter. Ama tabii ki söylediğiniz şey doğru. 4 saniye, 4 birimde nefes alıyoruz ve yavaşça tutuyoruz ve 8 birimde geri vereceğiz. Yani sanki böyle bir yavaşça bir şey üflüyormuşuz gibi.
Hep şeyi merak etmişimdir. Helen Keller'ın kitabını birçoğumuz okumuşuzdur.
Hı hı.
Hem kör hem sağır ve hiç baston kullanmadan.
Hı hı.
Yolun
titreşimine göre yön bulma olayını mesela çok keyifle okumuştum. Aslında beynin algılama kapasitesi, işte sadece önümüze çıkan bir şeyleri tespit etmek adına baston bize sadece yol gösteriyor. Onun haricinde kulaklarımız ve duyu organlarımız, sanırım hiç görmeyenler için konuşuyorum, bizim en büyük yol göstericimiz gibi geliyor bana.
Ve tabii ki aslında şey becerimiz, bu söylediğiniz çok doğru. Aynı zamanda da orada olma, sakin olma becerimiz.
Evet, bunu kontrol edebilen kişi zaten öfkesini de kontrol edebilirmiş gibi geliyor. Yani zorlu bir mesleğin içindeyiz. Siz psikologsunuz, ben avukatım. Çeşit çeşit insanlarla karşılaşıyoruz ve gerçekten öfke kontrolü. Şu an mesela benim yaptığım ukalalıkta bile siz öfkenizi kontrol edebiliyorsanız bence bu da bir yetenek.
Ukalalık mı yaptınız?
Hayır, yani hep sürekli bilmiş.
Gerekiyordu?
Hayır. Her şeyi zıplıyorum ya, yani o anlamda
harika
dedim.
Harika yapıyorsun.
Yani bilmiş konuşmamak
için teşekkür o anlamda diyorum.
Bu oturum çok eğlenceli.
Tamam, iyi olmuş.
Yani bunun için teşekkür edebilirim gerçekten.
Sağ olun.
Öfkelenilecek bir şey yapmıyorsunuz şu anda. O çok yüzden de öfkelenmiyor olabilirim.
Peki ben alıyorum geri ukalalığımı. Yaptığımı zannediyordum, geri aldım. Sağ olun.
O zaman bence biraz daha deneyin ukalalık yapmak istiyorsanız.
Afrolah.
Henüz olmadı. Peki, aslında bu küçücük zannettiğimiz alışkanlık, zaten evim canım, nasıl olur da bilmem dediğimiz beceri bize çok büyük ölçeklerde de yardım edecek ve bu beceriye buradaki en azından herkesin sahip olduğunu gördük. Yatağa geçince, koltuğu geçince sağa mı sola mı dönmek gerektiğini, işte ne bileyim, kapının hangi duvarda olduğunu, camın ona göre konumunun nerede olduğunu biliyoruz. Ve üstelik mesela kapıdan girerken bildiğimiz yolu camdan dönerken kaybetmiyoruz galiba, değil mi?
Doğrudur. Ama yani... ben daha farklı bir noktaya getirebilir miyim müsaadenizle, evet, olayı? Şimdi salonumuzun çok büyük bir salon olduğunu ben bu olayı yaşadığım için, hı-hı, anlatmak istiyorum. Çok büyük bir salonumuz var.
Hı-hı. Ve say bitmedi.
Burada bu yok, bu anlamda buradaki, hı-hı, evimde değil, Mersin'deki, hı-hı, evimde. Tamam. Ben aslen Mersinliyim. Büyük bir salonumuz var ve o salonda kız kardeşimin nişanı yapılacak.
Hı hı.
Şimdi nişan olduğu için de haliyle işte bir sürü sandalyeler, masalar, hı hı, masa demeyeyim de hani insanların sehpalar, rahat rahat oturabileceği sehpalar, masalar vesaireler konuyor. Yani oranın salon olduğunu biliyorum. Hı hı. Ama nişanda orası bana sanki yabancı bir yermiş gibi. Çünkü insanlar çok değişik oturuyorlar. Yani değişik değişik dizim şekilleri yapılmış. Hı hı. Bir şeyler yapılmış. Ve oradan size sesleniyorlar. Selma, bıçak neredeydi? Ya da işte Selma, bardakları şuraya koymuştun herhalde, gel bir. Ya da işte pasta kesilecek tepsiyi tutmamıza yardımcı olur musun denildiğinde size, siz o kalabalık ortamdan kalkıp mutfağa doğru gideceğinizde bile yönünüzü kaybedebiliyorsunuz. Böyle bir durumla da karşılaşanınız oldu mu bilmiyorum. Yani ben öyle bir şeyle karşılaştım ve sonra ya orada sol tarafta işte diye bağırıp oturduğumu hatırlıyorum. Yani gelmeyin üstüme, ben zaten burası çok karışık. Çeşit sandalyeler var, bir de orada işte çoluk çocuk koşuyor, birinin ayağına basarım endişesiyle oturmuşluğum da vardır. Hı hı. Ama burada şunu öğrendim, panik olmayacağız.
Söylediğiniz şey çok doğru. O kadar büyük olmasına bile gerek yok. Evinizde yeterli kalabalık olsun. Birkaç tane sehpa, birkaç tane de çocuk olsun. Hatta bir tane çocuk da olabilir.
Aynen.
Oyuncakları. Bu bizim hareket etmemizi zorlaştıran bir şey. Çünkü ortada hareketli bir şey var. Durum var. Çocuk gidiyor, gürültü var. Dolayısıyla siz aslında... Birisi size dese ki şu anda işte kapı sol çaprazında dese, kapının bile nerede olduğunu bilmek değil ki burada. O kapıya giderken önünüzdeki birçok engelin neresinden geçeceğinizi bilmemek. Yani sandalyenin atıyorum 3 tane yan yana bitişik sandalye var. Bir tanesini buldunuz, sağından mı gideceksiniz, solundan mı? Hemen onun bir tane çaprazına bir tane daha konmuş, onun arkasından mı gideceksiniz? Hangisi en kısa yol, bulamamak. O yüzden böyle bir kaotik ortam, tabii ki onu ezberlemeniz zaten kalıcı bir şey de değil bu. O akşam olacak ve ertesi gün toplayacaksınız. Bunu öğrenmenizin bir açıdan imkanı yok. Çünkü az sonra siz oradan kalkıp mutfağa gittiğinizde bir tanesi sandalyenizi alacak, ona oturacak. Siz döndüğünüzde başka bir yere oturacaksınız.
Çok kötü bir durum, evet, yaşamışlığım var o yüzden.
Dolayısıyla bu başka bir şey, bahsettiğiniz şey. Yani sizin evinizi bilememeniz, o evde işte ne bileyim oraya ortama hakim olamamanız, orayının büyük ya da küçük olmasından çok ortamın kaotik olması, hareketli olması. Böyle bir ortamda yardıma ihtiyaç duyduğumuzu kabul etmek iyi olabilir. Ya da biraz daha bence bu konuda iyi olabilecek birisine benziyorsunuz. Mesleğinizden de gelen bir şey. Biraz daha yırtık olmak, bana yol verin, nereden geçeceğim, çekilin, açın, işte ne bileyim ses verin, şuradan mı buradan mı demek ve tabii ki sakin olmak. Bunun olağan bir şey olduğunu kabul etmek işlerimizi çok daha kolaylaştıracak bir şey. Çünkü orada bizim bunu ezbere bilmemizin imkanı yok. Ezberledim diyelim ki bir kere, zaten az sonra değişecek o kadar kalabalıkta. O yüzden öyle bir ortamda ihtiyacımız olan şey duyularımızı, ezberimizi kullanmak değil. Evet, orada esneyebilmek, ihtiyacımızı belirleyebilmek.
Elif, ben şeyi ekleyebilir miyim? Yani konuyu dağıtıyor olabiliriz ama Selma Hanım söyleyince de aklıma geldi. Çok bildiğimiz bir ortamda çok yüksek gürültü varsa orada da dikkat dağınıklığı yaşandığı oluyor. İşte mesela çok iyi bildiğimiz bir yol ama gürültülü bir işte
iş makinesi çalışıyorsa
orada da aslında o işaretleri kullanmakta zorlanıyoruz ve çok yoğun olmamakla birlikte yine etkiliyor. Şemsiye kullanmak bile diğer duyguları kullanırken şey yapıyor. Mesela yolun bitip bitmediğini o duyuyorsun ya dışarıdan. Sen üç boyutlu duyuyoruz gibi hissediyorum. Hatta kafana şapka takmak bile.
Kafama şapka takamam. Yani şu alnımın geldiği kısım var ya, alnımla eğer şapka alnımla burnumun yukarısındaki mesafeye, yani o üçüncü göz dediğimiz epifiz bezimizin olduğu yer dediğim şu alnımın ortası var ya. Hı-hı. Eğer oraya şapka denk gelirse ben yolumu kaybediyorum. Bunu fark ettim. Şemsiye de hakeza.
Sesleri falan çok kullanıyorsunuz. Yol nasıl? Bulurken. Az, büyük olasılıkla demeyeceğim zaten söylemiştiniz. Sesleri evet. Çok kullanıyorsunuz.
Kesinlikle.
Ve bunlar duymanın önüne geçen şeylerden bir kısmı. Yani. Ama mesela başörtülü arkadaşlar var. Onlar sanırım bununla yaşamaya alıştıkları için o başörtüyle birlikte duyabiliyorlar.
O bir yetenek, tebrik etmek lazım.
Hep var ya onlar için. Muhtemelen çok yağmur yağan bir yerde yaşıyor olsaydık, sürekli şemsiye kullanıyor olsaydık o şemsiyeyle birlikte duymayı da öğrenirdik. Ama şemsiyeyi arada bir alıyoruz elimize. Dolayısıyla o bizim için ekstra bir şey olmuş oluyor. Bırakın ben gözlük taktığım zaman bile zorlanıyorum.
yolun yankısı bile değişiyor şemsiyeyle.
Evet tabii. Yani çünkü sürekli olarak sesi kafamızın üstünde yansıtan bir şey oluyor. Daha dün yaşadım yağmur vardı. Tek başıma dışarı çıktığımda şemsiyeyle. Ay ya diyorum sürekli araba varmış gibi geliyor önümde. Sonradan fark ettim ya elimde şemsiye var ondan oluyor.
Onunla çok ilgisi yok ama şapka şeklinde şemsiyeler çıkmış. Elimize almadan. Onlardan bulabilirsem çok rahat edeceğim.
Ama o da ihtiyacımızı bu açıdan gidermeyecek. Elimizle tutmak yüzünden değil, o kafamızın üstünde sesleri tutan, geri bize yansıtan bir şey olduğu için zorlayıcı oluyor. Tabii ki elimizin boşa çıkması iyi bir şey. Çanta manta taşıyoruz, telefon kullanıyoruz, her neyse. Ama şemsiye her koşulda başımızın üstünde o bir alan kapladığında yine o ses yansıtıcılığını sürdürecek. Onunla yürümeye alışmak belki daha pratik isteyen bir şey galiba.
Olabilir. Zamanla oluyor bu.
İç mekanlarda bir de biraz daha büyük iç mekanlardan. Bir tek evimizin odası yok iç mekanlar.
Hastaneler.
Hastaneler. Ben ilk başta hastanede çalışıyordum. İlk göreve başladığım zaman. Ve inanılmaz karmaşık geliyordu o bina bana. Çünkü o kadar kalabalık oluyor ki sürekli olarak tam da o sizin nişanda olduğu gibi her yerde insan var. Kapılar nerede? İşte zaten koridor mu neresi? Bunları hiç anlayamıyordum. Ta ki bir gün herkesin gittiği bir saatte de tabii siz çalışmaya devam ediyorsunuz. Bir şey oldu. Hastaneyi dolaşayım ben bir dedim ya kimse kalmamışken. Ya o kadar basitmiş ki altı üstü bir tane koridordan ibaretmiş hastane. Hiç öyle gelmiyordu. Şeydeyken çalıştığım bak, o gündüz saatlerinde her yerde insanlar darmadağınık duruyorlar. Yani bir tane idare koridoru var, bir tane poliklinik koridoru var ve o koridorları bağlayan başka bir de onlara dikey geçen bir koridor daha var. O kadarmış ya, sadece o kadarmış hastanenin şekli. Ama ben onu gerçekten anlamamıştım. Boş olarak gezinceye kadar.
Hocam Çağlayan özür dilerim. Sözünüzün bittiğini söyleyerek.
Buyurun, devam edin.
İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde bir proje kapsamında 3 haftalık bir çalışmamız olmuştu. Çok da çalışma denemedi aslında. Çok pasif kaldık. Süreç çok ilerleyemedi ama ben de sözü oraya getirecektim. Şimdi Çağlayan Adliyesi'nde 10 yılını, 15 yılını doldurmuş biri bile Çağlayan Adliyesi'nin çok karışık olduğunu söyleyen bir görevli hanımefendi. Hatta Bağımsız Hareket hocamız bile bize şunu söylemişti. İşte arkadaşlar gerçekten çok karışık adliye. İşte isterseniz yemekhaneye gitmek yerine yemekleri kalemlere rica edebiliriz demişti. Benim yanımdaki iki arkadaş bunu kabul etti. Tamam yemekler bizim önümüze gelsin o zaman madem biz gidemeyeceksek dedi. Ben de kabul etmedim hocam ben istemiyorum böyle bir şey dedim. Hani ve belli bir süre sonra gerçekten oturuyor. Ben o Çağlayan Adliyesi'nde o iki arkadaşa bile belli noktalarda öncülük ettim. Yani hocalar artık sürekli şunu demiyormuşlar. Size sana emanet. Ya tamam ben belki ne bileyim biraz daha girişken olmam nedeniyle olsa gerek olabilir ama bir de çok büyük hocam yani 6. kata çıkacağız, sulh ceza hakimliklerini bulacağız, oradan yemekhaneyi bulacağız. Yemekhane zaten apayrı bir dert. Hı-hı. Ama belli bir süre sonra oturduğunu da fark ettim.
Hı-hı. Ve bu 3 hafta almış anladığım kadarıyla. 3 haftalık.
Evet 3 hafta.
3 haftada evet, o kadar büyük bir mekanı öğrenmişsiniz. Ne yaparak öğrendiniz?
Bizim hocam şöyle bizi aslında oraya öğrenmeye teşvik et bizim oraya çözmemize yardımcı olan aslında Bağımsız Hareket hocamızdı. Kurumdaki. Aslında bizim işimiz adliyeyi öğrenmekten ziyade sadece adliyenin işte efendim D kapısından girip gideceğimiz kalemliklere nasıl ulaşacağımız ve yemekhaneye nasıl ulaşacağımız. Bizim yapmamız gereken tek şey buydu. Hı-hı. Ve bu bizim 2 veya 3 günümüzü aldı hocayla beraber. Sonra yalnız başımızaydık. Sizin de hastane örneğini verdiğiniz gibi çözülüyor bir şekilde. Hı-hı. Oturuyor yani. İllaki oturuyor.
Yani oranın çok karmaşık bir yer olduğu bilgisi bizim oraya adapte olmamıza yaramıyor. Yani bir yer çok karmaşık olabilir. Evet, yani gerçekten çok karmaşık olabilir. Oradan döndük buraya, işte eğimli bir 5 tane bina birbirine bağlanmış farklı farklı koridorlarla, her katın planı bambaşka olabilir. Ama bunu diyerek orayı öğrenemiyoruz. Çok karmaşık, ben orayı öğrenemem dediğiniz an zaten öğrenme ihtimalimizi ortadan kaldırmış oluyoruz. Öte yandan yine tıpkı bizim evimizde olduğu gibi, evimizin planı çok basit olabilir. Bütün odalar bir holle açılıyor olabilir. İşte ne bileyim, ya da en fazla bir koridor L dönüyor olabilir. Ama aslında bütün binalar aşağı yukarı birbirinin benzeri şeyler. Yani demeye çalıştığım şey, tabii ki yani hepsi birbirinden farklı da. Yani illa koridorları koridorlar kesecek. Çok geniş de olsa o işte hollerin bağlandığı başka koridorlar olacak. O koridorlara açılan kapılar olacak. O kapılardan girdiğinizde yine herhangi bir odaya girmiş gibi olacaksınız. 4 köşe odalara gireceğiz. Yani kafamızda işi, burası çok karmaşık, bulunamaz bir yere dönüştürdüğümüzde, böyle ifade ettiğimizde, o yeri öğrenme ihtimalimizi zaten baştan bir kenara çizip atmış oluyoruz. Ama eğer şunu dersek, alt üstü bir bina, yani 4 köşe bir şeyin içinde ne kadar karıştırabilirim ki? Bir koridor var, o koridordan öbür koridora bağlanacağım, öbür koridordan başka bir koridora bağlanacağım, çok geniş bir yere gideceğim ama onun da kenarları var. İşte ne bileyim, bir katı bir kata bir merdiven bağlar, bir asansör bağlar. Başka ne bağlar ki bir katı bir kata? Dolayısıyla merdiveni arayacağım. İşte merdivenler düz çıkarım, dönen merdivenlerden çıkarım. Düz çıkarım, sola döner, bir daha çıkarım, sola döner, bir daha çıkarım. Düz çıkarım, sola dönerim, düz yürürüm, sola döner, bir daha çıkarım. Düz çıkarım, bir daha giderim, düz giderim, bir daha düz çıkarım. Düz çıkarım, tam sola dönerim, dümdüz yürürüm o merdiven, çıktığım merdiven kadar. Tekrar sola dönerim, ya da sahip sola döndüm ya. Fark etmez. Tekrar işte aynı yönde dönerim, bir daha düz çıkarım. Yani merdivenler üst üste denk gelir. Yani bir bina aşağı yukarı buralardan oluşur. Bu bilgiyi böyle düşündüğümüzde, bir bina ne kadar karmaşık olursa olsun, ne kadar geniş olursa olsun, sesler ne kadar uzaktan geliyor olursa olsun, içinde ne kadar çok insan olursa olsun, bir bina sadece bir binadır. Böyle düşündüğümüzde bir yeri öğrenmenin o kadar da karmaşık olmadığı görüyorum. Benim hayatımda öyle oldu. Dedim ya, bizim hastane çok basitmiş. Ben sadece insanlar yüzünden, ortada banklar filan, oturma yerleri filan yüzünden nerede olduğumu anlamıyormuşum. Evet, bizim hastane kolaydı, bir koridordu. Ama ben sonra başka bu bilgiyi öğrendim ya. Yani orası da alt üstü bir binaymış. O bana bir fayda sağladı ya. Sonrasında ben 9 Eylül Üniversitesi'ne birçok kere, Ege Üniversitesi'ne birçok kere çalıştığım yerde çocukları götürdüm. Kendim gittim. Ve bunlar da karmaşık binalar. Eğimli koridorları olan, birbirine bağlanan binaların olduğu binalar. Ve ben oralarda da yol bulabilmeye başladım. Çünkü ne dedim ki, ya bu da bir bina. Çok hasta var ortalıkta, insan var, kalabalık. Ama burası da bir bina yani. Az sonra sağımda bir şey olacak, kapı olacak. Solumda bir koridor olacak. Düz gideceğim, o bir yere bağlanacak. İşte oradan aşağı ineceğim, o bilmem nereye bağlanacak. Böyle düşündüğümde öğrenmesinin benim için daha kolay olduğunu gördüm. Ama ben bu hastaneyi, kendi çalıştığım hastanenin planını çok basit olduğunu öğreninceye kadar, mesela kantine gitmek için bahçeden gidiyordum. İçeriden geçen bir yol vardı, hiç oradan geçmiyordum. Aylarım geçti. Yani hiç akıl edip de dolaşmamışım. Aylarım geçti ve hiç öğrenmedim orayı ben. Sadece yemekhaneye gitmeyi öğrendim. O da dümdüz gidiyordum. öylelikle öğrendim. Zaten ne kadar çok karmaşık değil zaten bina da. Öyle öğrendim. Ama aylarım geçti o hastanenin içinde yürümemekle. Burası karmaşık diyerek. O yüzden binaların sadece birer bina olduğunu fark ettiğimizde bizim evimizden çok da farklı olmadığını, bir odanın bizim odamızdan çok da farklı olmadığını fark ettiğimizde bir yerleri öğrenmek çok daha kolay oluyor diyorum. Var mı bu konuda yorumu olan? Eminim çok kaotik yerler vardır. Ama şu anda ondan bahsetmiyoruz. Onları da konuşacağımız zamanlar olacak.
Özgüven tazelemenin yeni bir formülü aslında bana kalırsa bu söylemiş oldunuz.
Evet, yani ona çalışıyoruz tabii ki, işimiz onlardan, bunlardan bir tanesi. Öte yandan dedim ya, niye yapıyoruz, ne alaka benim odamdaki eşyalarla bağımsız hareketin? İşte her yer, onu geçince sola sağa dön, bunu geçince işte bilmem camı bul, duvarı bul, kapıyı buldan ibaret aslında.
Buradan şunu algıladım ben, aslında oranın havası size orada bir köşeyi dönmeniz gerektiğini size resmen gösteriyor, farkında mısınız? Yani bunu defalarca yaşamışsınızdır. Yani hani şimdi bir kaldırımın bittiğini aslında bastonunuzdan çok size hisleriniz gösteriyor. Yani özgüven de burada tazeleniyor. Bu noktada o zaman şunu diyebiliyoruz. Yani ne olabilir ki sorusunu burada soruyoruz kendimize. Yani çok çok başımıza ne gelebilir ki? En fazla ne olabilir ki? Özgüvenini bize burada bu sizin anlatmış olduğunuz yol gösterici bilgiler veriyor. Yani ben şu anda bunu sorabiliyorum kendime. Yarın ilk işim orman kampına gitmek olacak mesela. Ne olabilir ki?
Orman kampına mı gideceksiniz?
Evet, ne olabilir ki? Başıma ne gelebilir ki? Yani
onları biraz daha karmaşık yerlerdir.
Sinop burası... çok karışık bir yer. Ya Sinop nasıl biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim mi? Yani tek girişi olan bir yer. Çıkışı yok. O yüzden fazla hırsız barındıramıyor Sinop. Yani geldiği zaman çıkış direkt deniz.
Bu, sanki kötümüş gibi düşünüyorsunuz. Söyledim.
Hayır hayır. Yani şöyle bir burun düşünün ve burnun yani burnun en dip noktası Sinop'un sonu. Yani hani daha ötesi yok.
İnce burun.
Yani anlatabiliyor muyum? Yani sadece bir herkes bir yerden yani benim yanımdan geçmek zorunda mesela. Ben şu anda bulunduğum lojman itibariyle Sinop'a uğrayan herkes benim evimin önünden geçecek. Bu Allah'ın emri yani.
Bir yerde kaybolursunuz, en fazla beni Sinop'un dışına çıkarın dersiniz. Gibi. Orada yoldan önden geçeceksiniz.
Yani hani öyle yani orman kampı hani belli bir şeyi var. Ama işte o yolda daha şunu kavrayamadım mesela. Bir tarafta bungalovlar var, bir tarafta üniteler var. Ortası boş, değişik şeklini bile tarif edemediğim bir ortam var. Tarif edemiyorum yani.
Çünkü muhtemelen bir kamp alanı dikdörtgen bir düzeye kurulmamıştır.
Değil, evet yani o anlamda.
Daha karmaşıktır. O yüzden orayı öğrenmesi sadece biraz daha zamanınızı alır. Ama bunu öğrenmek için çabaya ihtiyacınız var. Nasıl ki eve ilk geldiğinizde, hangi oda nerede ilk taşındığınızda ya da bir eve ilk defa gittiğinizde hangi oda nerede diye işte ne bileyim bazen duvarı takip ediyoruz, kapı bitti mi başladı mı, bazen halının bitimini şey alıyoruz, referans alıyoruz, bazen bir eşya bizim için bir referans oluyor, ama ne olursa olsun bir çaba harcıyoruz, kendiliğinden öğrenmiyoruz çünkü kendiliğinden oturduğumuz yerden etrafı bakıp görmüyoruz. Dolayısıyla oranın sınırlarını, nereden nereye döneceğim, nerede başka kısa yol var, nerede düşebileceğim, takılabileceğim şey var, bunu öğrenmek için bir zaman, bir çaba harcamaya
önce bir kılavuz gerekiyor mu? Ya önce bir kılavuz gerekiyor bence. Bir kere bir destekçiyle, bir yol göstericiyle ilk olduğumuz bir yerde bence bir talepte bulunmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum acaba?
Bence bunun bir tane doğrusu yok. Bazılarının tek başına kendi keşfederek daha kolay bulabildiğini biliyorum. Bazılarının bir rehberle daha kolay öğrenebildiğini biliyorum. O yüzden bunun tek bir doğrusu yok.
Bence şu toplantıya mesela her seferinde bir yerlere giden işte Sinan abi olsun, Olgun abi olsun, ondan sonra Engin olsun, hani sürekli
Olgun
işte.
Olgun abi geliyordu arada.
Evet yani Olgun bugün niye geldi. Gelmediyse çok da sinirimi bozdu. Gelecek diye ümit ediyordum. çünkü onların tecrübeleri çok fazla.
Ama aramızda onunla ilgili deneyimleri olan başka arkadaşlar var. Ben varım, Nurşen
evet,
var.
Evet, evet, evet. Yani onu anlatmaya çalışacağım. Yani kocaman bir havaalanı. Mesela İstanbul Havalimanı biliyorsunuz.
Ay, son derece. İstanbul Havalimanı'na bir kere gittim. O yüzden bildiğimi iddia edemeyeceğim ama.
Yok, hani şunu anlatmaya çalışıyorum. Kocaman bir alan. Geniş, gep geniş. Ve neyin ne tarafa döndüğünü asla tespit edemiyorsun. Yani o kadar geniş bir ortam ki. Çıkış kapıları var, giriş kapıları var. Bir yerden bir yerlere gidiyorsunuz. Mesela sürekli seyahat ettiğim için biliyorum. Hiç daha yani keşif yapamadım, yapma şansım olmadı. Hep çünkü...
Sadece size şunu söyleyeyim. Mesela İstanbul Havalimanı'nda herhalde bir 25 dakika falan yürüyerek şey yapmıştım. Ama bunun hocam, o kadar önemli bir kısmını düz yürüyerek gittik ki.
Sürekli düz, evet, işte başka hiçbir evet. Koşsan çarpmazsın yani, yani asla. Yani
dolayısıyla aslında orası da karmaşık değil, geniş.
Çok geniş, işte sıkıntı orada.
Dolayısıyla orada ihtiyacımız olan şey bir karmaşayı öğrenmekten çok. İşte ya referans noktalar bulacağız ya zaten işte
duvarlara telefonda... galiba Braille alfabeler Braille alfabesiyle
duvarı bulmak bile zor o geniş işte ortamda.
Akustik çok şey çünkü evet. Hani yön bulma şeyi çok tehlikeli o anlamda diyorum.
Öyle bir yerde ihtiyaç duyulan şey ya navigasyon uygulaması ya rehber ya da bastonla dokunabileceğimiz şeyler ya da işte ne bileyim belli sesli uyarılı noktalar ama bir duvardaki bireyli bulmak kolay değil. Çünkü çok geniş bir mekanda bir duvar bulmak da onu duymak da zor.
Kılavuz yol Elif o tür geniş yerlerde çok iş tabii, görüyor. En azından onu takip ederek gidiyorsun yani. Hani.
Yani eğer düzgün yapılmışsa o kılavuz yolu takip etmek önemli. Çünkü havaalanları da aslında bütün o işte giriş çıkış kapıları, kontuarlar, işte şeyler, apronlar vesairelerin olmasına rağmen, o karmaşaya rağmen çok geniş, çok çok geniş ölçüde dikdörtgenlerden oluşuyor. Sadece ortası çok boş ve işte bir yere bir kapı yerleştiriliyor. Kapı dediğimiz şey de gerçekten duvarlı birer kapı değil. Sadece değil. Ortasına o şeylerin konduğu, X-ray cihazlarının ve o şeylerimizi, bavullarımızı geçirdiğimiz bantların konduğu şeyler var. Yani sanki bir salona paralel, birbirine paralel birkaç tane sıra dizilmiş gibi. Dışarıdaki paralel kapıları geçiyoruz. Çoğunda böyle oluyor. Sonra bir kontuar dizisi geliyor. Onların ortasında şeyler oluyor. Bazılarında banklar oluyor. Çeşitli yönlere dönmüş oturulan. Sonrasında da diğer ikinci kapıyı geçiyoruz. Sonrasında da apronların olduğu kapılara geliyoruz. Uçağa gideceğimiz kapıların olduğu yere geliyoruz. Çoğu havaalanı benim gördüğüm böyle düzenlenmiş durumda oluyor.
BG kapısı diyor mesela.
Ama çok uzun. Yan yana birçok kapı var. Çok geniş. O yüzden bizim için zor. Yani
ben tekbir amaçlı refakatçi talebinde bulunuyorum. Yani hani rehber talebinde bulunuyorum. Ne olur ne olmaz. Çünkü mesela bekleme süresi işte Sinop'tan İstanbul'a, İstanbul'dan Mersin'e gideceğim için genellikle fazla beklememek adına bekleme süresi kısa olan saatleri seçiyorum. Yoksa o, çünkü Sinop o kadar değişik bir yer ki hiçbir yere tek araçla gidemiyorsunuz. Yani Sinop'tan Mersin'e gitmek istediğinizde bile önce Samsun'a gideceksiniz ya da Ankara'ya gideceksiniz. Otobüsle gitseniz bile muhakkak bir yerden aktarmalı gitmek zorundasın. Uçak da öyle. Hı hı. Bir tek Sinop'tan İstanbul'a direkt uçak var mesela.
Hı hı. Yani bir refakatçi talep etmekte bir engel yok bu arada. Hani o da
yok yok onu
siz oraya tek başınıza gidiyorsunuz.
Tabii tabii.
Sadece oradaki zorlu alanı geçmek için zaten sunulmakta olan bir hizmeti kabul ediyorsunuz.
Evet evet orada sıkıntı yok. Yani ben orada dediniz ya yardım istemekten çekinmemek lazım noktasında. Ben de orada öyle bir şey anlatmaya çalıştım. Hı hı. Onu anlatmaya çalıştım.
Evet yani ve bunu da yapabiliyorsunuz. Yardım istemekten çekinmemeyi.
Yok yok çekinmek yok. Hayır kesinlikle.
Zaten tek başınıza gidiyor musunuz?
Evet.
Çok fazla cesaretlenmeye ihtiyacım var demiştiniz.
Dedim evet hala da diyorum. Yani mesela.
Harika bir şey. Daha cesaretlendiğinizde nereye gideceğinizi ben de merak ettim.
Ya mesela çıkıp böyle sürekli gezmek istiyorum yani hiç durmadan gezmek istiyorum ama böyle o Sinop sokaklarını tam keşfedemediğim için çıkmıyordum. Bu saatten sonra tutabilene aşık olsun diyorum.
Bu söylediğinizin bir oksimoron olduğunu burada söylemek isterim. Keşfetmek için keşfetmek gerekiyor ama ben çıkmadığım için dediniz.
Doğrudur, evet evet.
Yani bir yeri keşfetmek için orayı keşfetmek gerekir.
Çıkmak, çıkmak lazım.
Karmaşık mekanların, karmaşık iç mekanların da aslında sadece büyüklüğü, sadece dönülecek çok fazla yeri olması, sadece işte içerisinde çok kalabalık insanlar olması dan ibaret olduğunu bildiğimizde bir yeri öğrenmeye dair isteğimizin daha kolaylaşacağını, en azından kendi deneyimimin öyle olduğunu anlatmak istedim. Galiba burada bazılarımız da bunu yaşamış. Bir şeye cesaret ettiğimizde, bir şeyi ben yaparım diye düşündüğümüzde, öğrenirim diye düşündüğümüzde öğrenme olasılığımız artıyor. Ve tabii ki bir şeyleri kafamızda, zihnimizde haritalandırırken tam da kendi odamızda olduğu gibi şunu geçince buradaydı, bunu geçince oradaydı diye bunu akıl etmeye çalıştığımızda, bu şekilde bir yerleri konumlandırmaya çalıştığımızda o yeri bir daha gittiğimizde hatırlama olasılığımız da artıyor. O yere hakimiyetimiz de artıyor. Çünkü ne oldu? Az önce verdiğim o korku filmi örneğinde size sorduğum korku filmi gibi olan örnekte evimizdeki bütün eşyalar gitmişti. Ama hiçbiriniz yeterince korkmadınız sanırım. En fazla kalkar bulurum dediniz değil mi yani? Ben sadece işleri biraz daha zorlaştırdığım için biraz zorlandık ne yaparız ne ederiz diye. Ama hiçbiriniz eyvah ben o evde kendimi tuvaleti bulamam, banyoyu mutfağı bulamam diye düşünmediniz. Sanırım öyle değil mi? Birçoğunuz çünkü söz aldı ve şöyle bulurum, böyle bulurum, şunu yaparım, kapıya bakarım, kapının kolunun yönüne bakarım, camı bulurum, peteği bulurum, bir sürü şey bulduk, ayağımı sallarım, bir sürü yol bulduk, ses çıkarırım. Hiçbirimiz evde kaybolmayacağımızı biliyoruz. Bütün eşyalar gitse de. Aynı şey, yani bir süreliğine kaybolabiliriz. Bir süreliğine hangi odada olduğumuzu bulamayabiliriz. Ama önünde sonunda bir derin nefes alıp etrafımızı dinleyip bir ipucu bulduğumuz anda, bir kapıya dokunduğumuz anda hiç olmadı evin her tarafına dolaşırız değil mi? Diğer binalarda böyle. Sadece biraz daha zamana ihtiyacı var. Ve o zamanı ona verdiğimizde bulabiliyoruz, öğrenebiliyoruz. Bir şey kendiliğinden gelip bize bir binanın planı, bir şehrin planı, bir evin planı kendiliğinden gelip yüklenmiyor. Onu deneyimlediğimizde kendi ipuçlarımızı buluyoruz. Bize birisi şunu diyebilir. Bu odadan çık, banyo solda diyebilir. Ama bu bilgi tek başına yeterli değil. Banyo ne kadar solda? Bunun bu odayla paralel mi? Yani odası sola döndüm. Kapısı solumdaki duvarda mı? Koridorun devam eden kısmında mı? Yoksa hiç dönmeyeceğim. Çıktım hemen solumda kapı mı var? Ne kadar yürüyeceğim ona? Bunu deneyerek buluyoruz. Belki kalktık banyoyu bulmaya çalışıyoruz. Odadan çıktık solda demişlerdi. Biz odadan çıktık. Belki bir de şöyle bir ipucu bulacağız çıktığımızda. Ha halı bitiyormuş ya orada halı bittiği yerde banyo geliyor. Ya da işte ne bileyim orada bir konsol varmış. Konsolun sağında banyo var. Bunu bilebilmek için ancak denememiz lazım. Ve denediğimizde de bir o şeye şans verdiğimizde de işlerin o kadar zor olmadığını ya da zor bile olsa bir kere denediğimizde en azından bir kere denemiş oluyoruz. Ama hiç denemediğimizde hiçbir zaman neye benzeyeceği konusunda fikrimiz de olmuyor. Diyorum ve son bir katkısı olup olan var mı diye sormak istiyorum. Sonrasında kapatalım kaydı. 10.30 oldu saat.
Çok hoş bir toplantı oldu hocam. Birbirimizi sabır ve nezaketle dinlediğimiz, birbirimizin sözünü kesmediğimiz gerçekten çok verimli bir toplantı oldu. Özellikle bizim Körler Camiası noktasında bu tür ortamların yaygınlaşmasını ben en çok dileklerim, yani benim şu an dileklerimden birisidir açıkçası. Çünkü yaratamıyoruz bu ortamı. Reklam yapmak gibi olmasın. Bir körüz biz ekibinin yapmış olduğu toplantılar böyle verimli geçiyor. Bir de sizi... Evet, körüz biz yapıyor. Bir de sizler... Ben de Engel Seyircim Derneği'nin yeni toplantısına sadece bugün ilk defa iştirak edebildim. Diğer toplantılarınızda o özellikle bağımsız hareket benim çok fazla üzerinde durduğum bir konu. Hı hı. Onları da dinleyeceğim inşallah, Allah izin verirse. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Bu saate kadar burada durup bize bir şeyler anlatmanız gerçekten çok verimliydi. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim. Biz bu oturumlarda birimiz diğerimize bir şey öğretmeye çalışmıyoruz. Tabii ki bildiklerimizi aktarıyoruz ama bu oturumları zenginleştiren şey burada sizin de gördüğünüz gibi, buradaki herkesin de gördüğü gibi herkesin katkısı. Burada doğru ya da yanlış, eksik ya da fazla işte yok. Bilen ya da bilmeyen de yok. Çünkü hepimizin bildiği, hepimizin deneyimlediği hepimize katkı veriyor. Hatta bilmediğimiz şeyler de hepimize katkı veriyor. Bizi zorlayan şeyler de bize, hepimize katkı veriyor. O yüzden bence bu oturumlar ne kadar çok katkı olursa o kadar güzel oluyor. O yüzden buradaki herkese de teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz.